Merhaba sayın izleyicilerimiz. A9 TV ekranlarındaki Ayrı Zaman Dilleri ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Ayrı Zaman ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Oktar Hocam ve Tarık Hocamla birlikte inşallah anlatımıza devam edeceğiz. Allah'ın yaratış delillerini anlatıyoruz maşallah.
İnşallah.
Ve ben hemen bir virüslerle başlamak istiyorum. Hemen hemen her kış insanların olduğu grip virüsüyle çok yaygın bir virüs. Yani nasıl oluyor da grip oluyoruz, hasta oluyoruz? Nasıl oluyor hastalık ilerliyor ve nasıl oluyor hastalık iyileşiyor? Biz dışarıdan bunu hissediyoruz ama bizim vücudumuzda milyonlarca reaksiyon oluyor. Şimdi bunun mikroskop altında incelenmiş şeklini izleyicilerimize göstererek başlayabiliriz inşallah. Evet, video göstermeye başladım. Şimdi bu virüs, kırmızı renkte olan grip virüsü ne yapıyor? Bizim sinüslerimize şu an giriyor. Sinüsteki dokularımıza virüs ulaştığı zaman oradaki hücreleri infekte etmeye başlıyor. Şimdi biraz sonra virüslerin nasıl infekte ettiği ile ilgili ayrıntılı bir video daha izleyeceğiz ama kısaca oradaki hücreleri tanıyıp içine girip virüs kendisinin aynısını üretirip vücudumuzda yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Şu sıralarda sadece bir halsizlik var. Ama yavaş yavaş hastalık ilerliyor. Birkaç derece ne oluyor? Tedbiren bağışıklık sistemi insanın vücut ısısını birkaç derece sadece arttırıyor. Bu oradaki bakterilerin veya virüslerin, olası bakteri ve virüslerin üremesini engelliyor bir nevi. Şimdi burada ne görüyoruz? Bakın vücudumuzda bir alarm çaldı şu an. Alarm var. Enfeksiyon alarmı var. Burada görmüş olduğumuz B lenfosit hücreleri. Tek bir görevleri var. Tanı, bul ve yok et. Buradaki uzantılar İşte yabancı hasta edici hücreleri tanıyıp onlara bağlanıp kendini alıp fagosit edip yani yutup o hücreyi ortadan kaldırıyor. Bakteri veya virüs her neyse. Tek görevi bunun bu. Şimdi dikkat edin, yalnız gözü yok, kulağı yok ama çok mucizevi bir tanıma sistemi var. Olay yerine ulaştığında işler pek beklenildiği gibi gitmiyor. B lenfositleri en başta virüsleri tek tek alıp fagosite ederken, yani yutarken şöyle bir hadise oluyor. Virüsler B lenfosit hücrelerini de hasta ediyorlar. Ve B lenfosit hücreleri de virüs üreten bir fabrika haline dönüşüyor. İşte bu esnada hastalığın biz çocukta veya canda ilerlediğine şahit oluyoruz, değil mi? Burun akıntısı başlıyor. Nereden? Mukustan. Sinüslerden. Burun takıntısının bir sebebi de o. Çünkü grip virüsü en çok bu sinüslerde, yani mukozanın üretildiği veya çok salındığı yerlerde olduğu için orada düzensiz bir mukoza akıntısı da başlıyor. Sonra hafif ateşi de artıyor ve biraz halsizlik. Yani şu an biz bunları hissediyoruz. Ama içte olan reaksiyonlar az önce gösterdiğimiz gibiydi. Vücudumuz tabii devam ediyor savaşmaya. Ortaya bu sefer B lenfositlerinin bir üst subayları geliyor. Bunlar da T lenfosit hücreleri. Buna killer T cell diyorlar. Çünkü T lenfosit hücrelerin öldüremeyeceği pek hücre yok gibi. Çok az. Çok özel bir enzim kullanıyor bunlar. Sadece yutmakta kalmıyor hücreleri. Şimdi gördüğünüz gibi çok özel bir enzim salgılıyorlar. Karşıdaki bakteriyi, hücreyi, mikrobu veya virüsü etkileyip öldürecek tarzda. Ama o da şu anda bu kadar virüsün yayılmasını tek başına T lenfosit hücreleri de etkileyemiyor. Yani yavaşlatamıyor. Tek başına yeterli değil. Tabii bu sırada öksürük, akıntı devam ediyor. Biz hastalığımız devam ediyor. Fakat burada vücudumuz ta başından beri, yani virüs vücudumuzu hasta etmeye başladığından beri özel bir çalışma içerisindeydi. Bu bağışıklık sistemimizin temel mekanizması, trilyona yakın, bir trilyona yakın varyasyonda olabilen, şimdi biraz sonra göreceksiniz, antibody. İşte şu görmüş olduğunuz Y şeklindeki antibodiler. Bu kainatta, daha doğrusu dünyadaki, bakın, antibody vücudumuzun bağışıklık sisteminin üretmiş olduğu bir protein, Y şekline benziyor. Ve bir trilyona yakın olasılıkla, yani varyasyonla, çeşitlilikle buradaki virüsün veya bunun gibi bir trilyona yakın fazla çeşitlilik bakteri de olabilir, başka mikrop da olabilir. Yüzeyini proteinlerini tanıyan antibody üretiyor. Buradaki temel konu şu, bu antibody'nin antikorun buradaki virüsün veya bakterinin yüzeyindeki proteini tam tanıması. Buradaki konu bu. İşte o varyasyonu vücudun ta başından beri araştırıp, bulup, sentez edip olay mahalline gönderdikten sonra, bakın şimdi virüse tam ilaç oluyor yani bunlar. Antikorlar bağlanıyor. Ve virüsler artık başka bizim vücut hücrelerimizi infekte edemez hale geliyor. Ancak kendilerine böyle bağlanıp kalabiliyorlar. Ve bu şekilde de ta en başta gelen B lenfosit hücreleri için çok kolay bir yem oluyorlar. Ve bundan sonra ne oluyor? Biz iyileşmiş oluyoruz. Değil mi? 1-2 haftalık bir süre içerisinde vücudumuzdaki iyileşme hadisesi, hastalanma hadisesi, hastalığın ilerleme hadisesini biz hissederken vücudumuzda neler olduğunu işte bu şekilde öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. Burada tamamen aklı başında, değil mi? Şuur adleden, ne yaptığını çok iyi bilen, hem virüs çok iyi biliyor ne yaptığını. Yani gidiyor, nereye hasta edeceğini biliyor, hasta ediyor, işi bitiriyor. Hasta olan canlı da bizde, immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz çok iyi çalışıyor, hastalığı tedavi ediyor. Yani bizim haberimiz olmadan, görmediğimiz, hissetmediğimiz canlılar vücudumuz içine girip bizi hasta ediyor veya biz de iyileşiyoruz. Ama bizim bunda bir irademiz yok. Bizim bunda bir direkt olaya mahalline gidip de çözdüğümüz bir şey yok. Ama Yüce Allah'ın bizim vücudumuza koymuş olduğu otomatik sistem bütün bu detayların hepsini icra edebiliyor maşallah.
Maşallah. Evet. Maşallah, evet. Yani muhteşem detaylar var. Ben de bir virüslerin çoğalma taktikleriyle ilgili bir film gösterelim şimdi inşallah. Hakikaten muhteşem taktikleri var virüslerin.
Virüslerin yapısı en zor koşullarda bile zarar görmemek üzere tasarlanmıştır. Ele geçirecekleri hücreyle karşılaşıncaya dek kristalleşmiş halde bekleyebilirler. Sabırlıdır. Yaşamla ölüm arasında bir yerde asırlarca bile bekleyebilirler. Çoğalmak üzere kullanmışlardır. Ve tabii çoğalırken zarar verdi. İşte virüslerin günümüz bilgisayarlarının yardımıyla daha anlaşılır hale gelen ayrıntılı yapıları. Ve insanlığı çaresiz bırakan AIDS virüsü. İçinde bir protein kılıfında dikkatlice korumaya alınmış bir DNA zinciri yer alır. Taşıdığı bilgi, işgal ettiği hücrelerde yeni AIDS virüslerinin nasıl üretileceğini tarif etmektedir. Virüsler bitki, hayvan ya da insan hücresine girip onun besinini, enerjisini ve organellerini kullanmadan yaşayamaz ve çoğalamazlar. Çünkü virüslerin kendi başlarına yaşayıp çoğalabilecekleri sistemleri bulunmaz. Bu yüzden ihtiyaçlarına uygun bir hücrenin içine girer ve onu işgal eder. Böylece hedef hücre kısa bir süre içinde virüs üreten bir fabrika haline gelir. Virüs ilk aşamada hücrenin kendisine uygun olup olmadığını büyük bir titizlikle tespit eder. Özel algılayıcılar sayesinde hücreyi kontrol eder. Daha sonra eritici enzimler kullanarak hücrenin zarında bir delik açar. Buradan kendi genetik kodunu hücrenin içine bırakır. Şu anda hücrelere sızan virüsleri izliyorsunuz. Hiçbir şeyden haberi olmayan hücre normal faaliyetlerine devam etmektedir. Ve ihtiyacı olan proteinleri ürettiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar. Bu akılcı tuzak yüzünden hücre kısa sürede kendi düşmanını üreten bir fabrika haline gelir. Hücre bir süre sonra virüslerle dolup taşar ve patlar. Etrafa dağılan yeni virüsler bu akıllı üreme taktiğini başka hücrelerde tekrarlamaya devam edeceklerdir.
Şimdi bu çok üstün bir teknoloji. Yani bir hücrenin içine girip bir virüsün kendi kendini çoğaltması, kendi kendini yaptırtıyor orada.
Maşallah.
Bunun şimdi somut bir örneğini de verelim ki yani virüs hakikaten, çünkü mesela evrimciler şöyle bir iddiada bulunuyorlar. İşte ilkelden gelişmişe doğru şey olacak, ilerleme olacak diye, evrim olacak diye. Şimdi onların mantığına göre virüs hücreye göre daha az kompleks bir yapısı var. Yani onların iddiası daha ilkel olması gerekiyor. Dolayısıyla önce virüsün, sonra da bakterinin olması gerekiyor. Ama bilim bize şunu gösteriyor, bu olamıyor. Önce bakteri, sonra virüs olabiliyor. Çünkü virüs bakteri olmadan üreyemiyor. Demek ki Allah virüs özel olarak yaratılmış yani insanlarda, çeşitli evet. canlılarda. Bir enfeksiyon meydana getirmek için, bir hastalık meydana getirmek için. Çünkü çok özel bir yapısı var. Giriyor hücrenin içerisine, kendi kendini çoğalttırıyor ve onda tahribat, bir zarar meydana getiriyor. Bakın mesela şimdi AIDS virüsünden bahsedildi orada. Şimdi AIDS virüsünün nasıl ürediğini gösteren bir filmimiz var.
Bir de hocam burada hani vurgulamak gereken bir konu daha var. Burada bu hani AIDS virüsü dediğimiz canlı akıllı olan herhangi bir işte fizik veya kimya bilgisi olan bir canlı değil. Normal bildiğimiz bir virüs. Hani herhangi bir aklı yok ama Allah'ın hani üstün Allah'ın üstün yaratışıyla gerçekten çok büyük bir işler yapıyor ve gerçekten hani bizim Allah'ı yine bulmamızı, binlerce örnekte olduğu gibi yine ve her seferinde de Allah'ı tekrar keşfetmemizi sağlıyor inşallah.
Yani keşfetmemizi yani Allah'ı tekrar tespit inşallah, etmemizi inşallah.
İnşallah. O açıdan çok önemli yani. Hani bizim bilimsel olarak bütün baktığımız bu noktalar hepsi Allah'ın tekrar yaratışının çok önemli delilleri inşallah.
Evet. Her yerde bu aynı mesaj var. Her İnşallah. Yerde yaratıldığını yani çok net olarak bilimsel olarak ispatlıyor yani inşallah. Bakın mesela şimdi evet. AIDS virüsü normalde basit bir virüs gibi görünüyor. Hiç de öyle değil bakın. Öyle bir teknoloji gösteriyor ki nasıl kendi DNA'sını çoğalttıracak şimdi onu göreceğiz. Ama hücreye giriş de çok muhteşemlik arz ediyor. And is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lenfositlerinde enfeksiyon meydana getiriyor. CD4 diye reseptörleri var bunların. Onların pozitif olduğu T lenfositlerinde enfeksiyon meydana getiriyor ve CCR5 diye bir reseptörden içeri girebiliyor. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or evet, burada gördüğümüz gibi CD4 ve CCR5 denen co-reseptör deniyor. Yardımcı reseptörler yoluyla normalde hücrelerin üzerinde bulunuyor bu alıcılar. Bağışıklıkta önemli bir rolü var. Bunları kullanarak hücrenin içine giriyor. Ya bizim bağışıklık sistemi hücrelerine girebiliyor. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. Evet, bunun üzerinde de glikoprotein yapısına bakın, gördüğünüz gibi sallanarak gösterilmiş, burada temsil edilmiş. GP21 gibi böyle glikoprotein yapısında özel proteinler var. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. Evet, bu GP121 bu reseptörlerle bağlanıyor. Bağlanma anını gösteriyor şimdi. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. Evet, bu gördüğünüz gibi co-reseptörler de bağlandığı anda bir şekil değişikliği meydana geliyor ve tam anahtar kilit gibi birbirine uygun, bakın gördüğümüz gibi kilitleniyor. Bu GP41 açılıyor o zaman. Ve kendi üzerinde katlanıyor. Bu da virüsü hücreye doğru çekiyor. Bakın kaç aşamalı planla, aşamayla o proteinler katlandığı için kendi üzerinde virüsü çekti. Onun üzerine virüs içeriğini boşaltıyor hücrenin içerisine. İntegraz denen bir enzimi var. Bunlar da DNA'nın çoğalması için gerekli olan enzimler.
Ya hazır olması çok zaten acayip bir şey değil mi ya? Hazır. Evet. Kim hazırlıyor onu? Nereden biliyor da hazırlıyor? Tam ihtiyaca yönelik yani. Hani bir sipariş verirsiniz, bir şey ürettirirsiniz siz bir amaca yönelik.
Baştan hazır olması değil mi?
Evet. Ona göre bir paket hazırlanır. Sizin ama yani kullanacağınız amacı biliyorsunuzdur. Neyin çözeceğini, neyin olacağını, orada neyin gerektiğini bilen akıl sizdedir. Yapan akıl da istediğiniz yerdedir. İki akıl buluşur, sipariş verir, ürün üretilir, hazır bir hale gelir. Ya kim yapıyor o virüsü dışarıda?
Tıpkı doğada... bir yazılım gibi.
Evet, değil mi? Evet. Maşallah. Software yazılım gibi. Kim yapıyor? Yani doğanın böyle bir aklı mı var? Doğa senin CCR5 hücrenin giriş kapısının anahtarını nereden biliyor? Bilse bile bilgiyi nerede saklıyor? Yani bilen kim? Kimle muhatap oluyorsun?
Atomlar mı biliyor?
Atomlar yani? Mı biliyor? Yani doğa ne?
Evet, evet. Burada yani hücrenin içine gireceğini bilen bir akıl olması gerekiyor.
Evet.
Ve onu yani nasıl bir hücre olduğunu bilmesi gerekiyor önceden. Onun içinde onu çoğalttıracak bir sistemi hazır etmesi için de öyle bir hücreye girip DNA'sının çoğalması gereken bir akıl olması gerekiyor yine. Onun üzerine de o proteinler hazırlanmış dediğin gibi en baştan itibaren virüsün içinde zaten var. Yani virüsün gireceğini biliyor, nasıl gireceğini biliyor. Girdikten sonra da nasıl çoğalacağını biliyor. Yani çoğalması gerektiğini evet. biliyor DNA'sının.
Bir evrimciye sorduğumuz zaman da bu nasıl oluyor dediğiniz zaman tabiat ana diyor. Tabiat ana ne? Belirsiz ama tabiat ana yaptı diyor. Yani hani herhangi bir şekilde bu virüsün veya diğer bütün güzel hani izlediğimiz T virüsleri veya diğer fagositleri izlediğimizde bunların nasıl olduğunu sorduğumuzda tek dedikleri tabiat ana yaptı oldu. Yani hani bir açıklama getiremeyince bu evet. şekilde ancak kaçabiliyorlar.
İnşallah. Evet. Bir de tam uyumlu bir teknolojinin yan yana olduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani HIV virüsü B lenfositi insan B lenfositini enfekte edecek şekilde özel yaratılmış 20. Evet. yüzyılda.
Evet.
Bu yani mesela bir uzay mekiğinin bir parçası olsun. Mesela uzay mekiği icat edecek olsa insanlar bundan 100 yıl sonra onun da mesela bu kalem kadar önemli bir parçası olsa ama bu o geminin her şeyin içinde bulundurduğu anahtarı olsa mesela. Bu şu an olması bize bir şey ifade etmez. Bu ne ki deriz, ne işe yarıyor deriz.
Aynen öyle.
Yani kalem bu falan deriz. Bak yazmıyor deyip mesela atabiliriz falan. İnsanların işine yaradığını bilmeziz için.
Doğru.
Ama bir asır sonra insanlar, aa bu çok önemli bir şey. Koca uzay mekiğinin bütün bilgisi bunda var. Bu çok insanoğlunun bulduğu, Allah'ın izniyle bulduğu en önemli keşif diye değer verir.
Evet.
Burada hepsinin özel yaratıldığını zaman olarak da aynı anda olduğunu yani aynı zamanda olması da bir mucize. Bundan yani insanlar yokken HIV virüsün olması bir anlamı yoktu. Ama günümüzde olması ve tam B lenfositine uygun olması bir mucize. Çünkü zamanı çok önemli. İnsanın olduğu bir zamanda 20. yüzyılda tam uyumlu şekilde ortaya çıkıyor.
Maşallah.
Evet.
Evet devam edelim. Proteaz diye bir enzim daha var. Ve transkriptaz. Virüs RNA virüsü, HIV virüsü, onun DNA'ya çevrilmesi gerekiyor, RNA'sının. Onu da bu enzim yapıyor. Geriye döndüren bir enzim bu. RNA'dan DNA çıkartıyor. It has two catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. İki tane bölümü var aktif olan. Burada bu bölümde virüsün tek zincir olan RNA'sı RNA DNA olarak çoğaltılıyor. Ribonuclease H breaks down the RNA. Bu diğer enzim de bunun üzerindeki RNA'yı ayırıyor. Sadece DNA'sını bırakıyor. DNA bölümünü bırakıyor. Ve diğer enzimde tekrar bakın burada gördüğümüz gibi DNA'yı alıyor. Bir DNA daha kopya çıkartıp helazon şeklinde çift sarmal DNA zincirini tamamlıyor. Şimdi integraz devreye giriyor. 3 üstü bölümünden,
evet.
yani bir bölümünden, bakın böyle gördüğünüz gibi bir parça çıkartıyor.
Şimdi, bu çok işte hayati bir dokunuş. Normalde gen terapisi denen çok zor bir işlem var. İnsanoğlunun veya diğer canlıların genine müdahale ederek ona ekstra bir gen eklemek. Mesela bakteri antibiyotik ürettiriyorlar. Nasıl ürettiriyorlar? Bakterinin genomuna buradaki gibi hazır bir antibiyotiğe ait geni bakterinin geninin içerisine koyuyorlar. Bakteri onu üretmeye başlıyor. Çünkü nasıl sentez ediyor o kendi DNA'sını, onu ürettiriyor. Ama bu bir cümlede söylediğim işlem o kadar detaylı ve zor ki şu yaptığı işlem integrezin 3 üssü ve 5 üssü ucundan sırayla birer nükleotit kesiyor birkaç tane. O kestiği yerler tam bizim DNA'mızda o genin, şu virüse ait genin bağlanması için çok özel kesimler. Yapıştırıcı, yani o genin içerisine girip oraya adapte olma, yani o araya girebilecek özellikle bir gen haline getiriyor. Bir nükleotit öteden kesse, bir nükleotit birkaç atom öteden kesse bağlanamıyor. Önceden kesse yine bağlanamıyor.
Yani, kesmese yine bağlanamıyor.
Kesmese
yine bağlanamıyor. Düz olduğu zaman eklenemiyor. Düz zincirler birbirine eklenemiyor.
Eklenemiyor, evet.
Ancak bu şekilde böyle yapışkan dediği şekilde karşılıklı gelirse nükleotitler, o zaman ekleme yapılabiliyor. Nitekim onun için bir ucu uzun, bu tarafta da diğer ucu uzun. Çünkü karşılıklı getirecek böyle nükleotitleri ve araya yerleştirebilecek onu. Aksi takdirde giremiyor araya.
Evet.
Bu muhteşem bir teknoloji.
Muhteşem
bu.
Teknoloji, evet.
Ve o kadar nükleotidin arasında tam doğru yerde müdahale etmesi gerekiyor. O çok aslında kritik. Yani burada bir akıl olduğu çok belli ve açık olarak gözüküyor. Yani bunu,
öyle bir sistem yani maşallah.
Yani onlarca bilim adamı bunu yapmak için yıllarca uğraşıyorlar. Hani bir müdahalede bulunabilmek ve bu müdahalenin de verimli, faydalı olabilmesi için onlarca bilim adamı laboratuvarlarda yıllarca uğraşıyorlar. Burada çok kısa bir zaman içerisinde herhangi bir bilgiye, kimya bilgisine sahip olmayan bir gen diyeyim, bunu bir anda yapmış oluyor ve bu insanlara çok normal geliyor Darwinist mantıkta. Halbuki burada Allah'ın çok büyük bir sanatı var inşallah.
Evet. Nitekim bilim adamları yıllarca uğraşıyorlar. Sonunda da diyor ki mesela açıklamaların hepsinde daha avantajlı olduğundan dolayı yine virüsleri biz kullanıyoruz gen terapisinde diyor. Yani virüsün içerisinde bu sefer hazır tren gidiyor gibi, onun içine yüklerini koyuyor gibi.
Evet.
Treni yapamıyor yani insanoğlu. Yaptığı zaman çok yan etkileri çok fazla oluyor.
Evet.
Ama hazır bir sistem var. Onun içerisine virüs koyuyor, geni koyuyor. Gen normal gidiyor, virüs hücrenin içerisine girip geni oraya tam yerine naklediyor. Uçlarını da hazır kesiyor, yapıştırıcı bir şekilde koyuyor. Yani diyorsun ki bunu sen yapabiliyor musun? Hayır. O yapabiliyor mu? Evet. Peki bunu sen yaptığında kim yaptı? Ben yaptım diyor. O yaptığında kim yaptı? Tesadüfen oldu diyor. Böyle mantık olur mu? Olmaz. Bu evet çok yanlış
evrim
mantık.
Evrim teorisi böyle bir mantık böyle üzerine kurulu olduğu için zaten çok kolay bir şekilde de çökmüş evet. oluyor inşallah.
Evet inşallah.
İnşallah.
Evet.
Devam edelim. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates. Bakın şimdi integrase hücrenin DNA'sına getirdi. Nasıl yerleştirecek? Şimdi onu gösteriyor.
Evet, tam bahsettiğimiz şey buydu. Evet.
Bu uçlardan görüldüğü gibi ekledi insan DNA'sına. Şimdi bu HIV'nin DNA'sı RNA ile başladı tabii. DNA'ya çevrildi. Bu da bu muhteşem. Nereden biliyor DNA çevirmesi gerektiğini? Onun enzimi önceden var.
Evet.
Ya karşılaşacağı hücrenin DNA'sının olduğunu bilinmesi gerekiyor. RNA'yı DNA'ya çevirecek ki o DNA'nın içine girebilsin ve kendi kendini çoğaltabilsin. Bunları hep bakın bilen bir akıl olması gerekiyor. İşte bu Allah'ın aklı yani virüste olan bir akıl değil. Virüs çünkü yaratılmış, yoktan var edilmiş ve ilk yaratıldığı andan itibaren bu özelliklere zaten sahip.
Bir de evrimci mantığa göre düşünürsek hani eğer ki bunlar planlanmamış olsa DNA'yı RNA'ya çevirmesi gerektiğini bilmese zaten ilk seferde o ölmüş olacak. Ve evrim süreci ilerleyemeyecek. Daha aslında bu seviyede çökmüş oluyor.
Tabii. Bir tek bu zaten evrimi yerle bir ediyor.
İnşallah.
Şimdi bakın DNA'sından o virüsün üzerinde bulunan mesajı RNA çıkartıldı. Bu da dışarıya çıkıyor. İşte enfeksiyon böyle oluyor. Şimdi virüsün nasıl çoğaltıldığını görüyoruz. Üstelik bağışıklık sisteminin hücrelerin içerisinde çoğaltılıyor. Yani Allah öyle bir virüs yaratmış ki özellikle gidip bağışıklık sistemini vuruyor virüs. Felç ediyor. Bağışıklık sistemini felç ediyor. Kopyaları çıkartılıyor bakın. Ve bunlar bakın burada proteaz enzimi küçük küçük parçalara ayırıyor bu proteinleri, üretilen proteinleri. Ve bu virüsü oluşturan parçalar. Şimdi virüsün iki tane RNA'sı bir araya geliyor. Diğer enzimler bir araya geliyor. Bunlar zaten RNA'da kodları var bunların, DNA'da. Ve bu core protein denen proteinler de etrafında bunun birleşerek virüsün kapsülünü meydana getiriyorlar. Ve bu membran hücrenin zarından çıkarken de yeni bir zar ediniyor. Ve bu şekilde dışarı çıkıyor. Şimdi bu da diğer hücreleri enfekte etmek üzere diğer hücrelere gidiyor. Günde kaç milyar kere de çoğalıyor bu virüs.
Şimdi Allah burada bize çok önemli bir şey gösteriyor. İnsan vücudu çok mükemmel bir makine. Çok mükemmel sistemlere sahip, çok ileri düzey teknolojilere sahip ve her an Allah'ın denetlemesiyle hayatta kaldığını bize gösterdiği her hücresinde, her dokusunda, her duyu organında, her yerinde muhakkak böyle bir ileri düzey ama çok çok ileri düzey sistemlerin olduğu çok mucizevi bir beden, insan bedeni. Bu bedeni Allah'ın yarattığını biliyoruz. Hep de söylüyoruz, anlatıyoruz. Ama Allah şunu gösteriyor. Bakın burada çok üstün bir bilgi var sizin vücudunuzda bile. Her yerinde ayrı bir ilim tecelli ediyor, doğru. Ama benim ilmim o kadar büyük ki istersem gözle görünmeyen bir hücrenin çok daha küçüğü, mikron seviyesinde, milyonda bir boyutunda milimetrenin bir şey gönderirim. Çünkü buna bilim adamları virüs için ne canlı ne cansız diyorlar. Dışarıda cansız diyorlar. Vücudun içine girince bir anda canlanıyor diyorlar. Onu gönderirim, senin bütün vücudunu hasta eder, hatta öldürür. Maşallah. Ben dilersem diyor. Maşallah. Allah'ın değil mi ilmini biz burada görüyoruz. Allah bize burada ilmini gösteriyor. Zaten bedenimiz bir mucize, insan vücudu bir mucize. Ama insan vücudunun hepsini yok edebilecek, ölümüne neden olacak çok küçük bir şey. Çok küçük bir şey. Allah o bilgiyi mesela HIV virüsündeki bilgi Allah'ın muazzam bilgisini bize gösteriyor. Başka bir şey olamaz ki. Yani DNA'mızın, bizim DNA'mız olduğunu bilmesi, DNA'nın çift sarmal yapıda olduğunu biliyor. Yani DNA'ya çeviriyor, bir de ona bir bağ daha ekliyor, DNA'yı böyle çevirip çift sarmal double helix yapısına getiriyor.
Maşallah.
Ya bunların hepsi 1950'den sonra bulmuş gerçekler ve her bulan kişi Nobel ödülü aldı. Hatta DNA'nın double helix yapıda olduğunu bulan Watson Crick, 100 yılın en büyük bilim adamı olarak hala değer görür, alkışlanır. Virüs bunu yapıyor. Ya bizim bilim adamları yıllarca uğraşıyor, alkışlanıyor, virüs yapıyor bunu.
Maşallah.
İşte bu neyi gösterir? Virüsün aklının olmadığı çok açıksa Allah'ın bilgisinin ve aklının her yerde insanınkinden çok çok daha fazla olduğunu bize gösterir Allah. Yani sonsuz aklının ve bilgisinin olduğunu bize gösterir. Biz burada onu görüyoruz. Nitekim Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne dağlara boyca ulaşabilirsin diyor Rabbimiz inşallah.
Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Hocamız bazen röportajlarda söylüyor. Hani insan gerçekten şu videoyu bir izlese, bir 5 dakika ciddi olarak dinlese gerçekten iman eder. Hani hocamız da bunu söylüyor. Ben hani şu videoyu dikkatli izlediğimde gerçekten hani bir kez daha imanım güçleniyor. Bir kez daha kanaatim ve imanım tekrar tekrar güçleniyor. Çünkü Allah'ın yaratışı şu videoyu izleyince yani bir örnek bile aslında yetiyor insana.
Evet,
tamam. Çok acayip bir şey inşallah. Evet.
Bir de bu şimdi AIDS hastalığının ilk ortaya çıkışı, yani ilk defa görülen vaka HIV enfeksiyonuyla 1981 yılı. Bu da çok manidar. Tam ahir zamanın başlangıcı. Yani bir bela olarak geldi. Allah böyle bir enfeksiyon yaratmış. Bu enfeksiyonun da nasıl yayıldığı malum işte yani böyle. Hmm. 1981 yılında ilk defa ortaya çıkıyor. Hakikaten milyonlarca insanın bu şekilde enfekte oldu. Ama özel yaratıldığı çok belli. Çünkü daha hücrenin içine girişinden itibaren, değil mi? Girişi çok manidar yani. Özel bir yapı var. O yapı bağışıklık sistemi üzerindeki reseptörlere birebir uyumlu. Geliyor böyle uzay yolu gibi. Oraya kilitleniyor. Onun üzerine diğerleri bağlanıyor. Virüsü kendine doğru çekiyor. Proteinler var özel. O bağlanınca protein kendi üzerine katlanıyor. Virüsü çekiyor. Virüs geliyor. İki zar birbirine temas ettiğinde virüs bütün içeriğini içeriye boşaltıyor. Hazır ama bütün malzeme. Evet, evet. Ne hazır? Virüsün RNA'sı vardı. İnsan hücrelerinin DNA'sı var, virüsün RNA'sı var. Virüsün RNA'sı ve enzimler var, proteinler. O proteinler ilk önce virüsün RNA'sını bir kere DNA haline getiriyor. Önce RNA'nın kopyasından DNA üretildi. RNA'ya ve DNA'ya karşılıklı
reverse
geliyor.
Reverse transcriptase evet. Enzimiyle.
Sonra başka bir enzim bunu ayırdı ikisini. O DNA'dan bir kopya daha üretti, çift DNA oldu. Başka bir enzim geliyor, uçlarını bu DNA'sına entegre olabilsin diye insan DNA'sına uçlarından birer bölüm kesti. Çok üstün akıl var burada, teknoloji var. İnsan yapamıyor bunu laboratuvarda.
Tabii ya.
O parça alındı, gayet sakin gidip insanın DNA bağışıklık sistemindeki, B lenfosundaki bu DNA'nın içerisine monte edildi. Orada o DNA kendi kopyasını çıkarttı. Virüs tekrar RNA olarak böyle RNA'sı, proteinleri onun etrafında bir kapsül meydana getirildi. Hücrenin zarından dışarı çıkarken de meydana gelen değişiklikle günde birkaç milyar tane virüs üretiliyor böyle. Şakırt diye bütün vücudu enfekte ediyor ve perişan ediyor. AIDS çok ciddi bir hastalık.
Evet.
Bütün bağışıklık sistemini çökertiyor. Kanserler meydana getiriyor. Bütün organ sistemleri çöküyor. Her şey çöküyor. Öldürücü bir hastalık zaten. Hala daha tedavisi net olarak bulunamadı. Var tabi bazı ilaçlar. Bu ilaçlar kullanılıyor tedavide. Ama net sadece, yani böyle şey edilmesi, Hazreti Mehdi dönemini bekliyor Allah alem inşallah.
İnşallah.
Başlangıcı da zaten 1981.
Evet, tamam, ona başladı. Evet. Zaten hücrenin içerisinde çok süper bir yoğunluk var. 10 milyar tane maddenin ve proteinin hücrenin içerisinde sürekli durduğunu, hareket ettiğini biliyoruz. Virüs yani bu işlemi yaparken hücre oturup onu izlemiyor. Yani orada milyarlarca sentezin olduğu, moleküllerin hareket ettiği çok yoğun bir tempo var. Virüsün o içindeki enzim ve gen bu yoğun tempoda o sıvının arasında ve karanlıkta bu işlemleri yapıyor. Yani böyle kafa karıştıracak çok nokta var. İnsan olsa onu beceremez.
Kesinlikle.
Çünkü zaten hücrenin içine girdiği zaman tempo felaket yoğun. Orada milyarlarca maddenin bir düzen içerisinde hiçbirbirine çarpmadan ve kaza yapmadan hareketi, sentezi, yıkımı, ya bir yerden bir yere nakli birçok işlem yapılıyor.
Hatasız bir şekilde.
Evet. Bunların arasında virüs sıyrılıyor. Yani karşıdan karşıya geçerken nasıl insanlar dikkat ederler araba çarpmasın diye. Sürekli mesela çok hızlı bir otobandan karşıya geçmek istemiyor. Düşün. Hücrenin için hareket bunun gibi bir şey. Öyle zaten kolay bir yol değil. Hadi gel buyur içeri gir kimse demiyor zaten virüs için. Atlaması gereken çok fazla basamak var. Evet. Yani, maşallah.
Ve orada seçici geçirgenlik var ya hücrede. O da çok aslında üstün bir örnek. Yani hani hücre ihtiyacı olanları alıyor, ihtiyacı olmayanları da almıyor veya işi bittiği maddeleri de dışarı atıyor. Bu seçici geçirgenlik bile sırf aslında bir insanın iman etmesi için yeterli bir örnek. Yani küçücük bir hücre neye ihtiyacı olduğunu, neye ihtiyacı olmadığını tek tek karar verip ona göre hareket ediyor.
Bana onunla ilgili film gösterelim. Hakikaten hücreler. Hücrenin nesini anlatsak zaten
evet.
Muhteşem yani böyle. Hakikaten
evet,
olaylar oluyor içinde. Biz çok az bir kısmına değinebiliyoruz burada vakit dolayısıyla. Bakın mesela hücre zarında neler oluyor? Bunun filmini izleyelim. Kesecik hücre zarına doğru ilerliyor bakın böyle görüyorsunuz. Geliyor. İçinde bunun proteinler var. Hop. Hücre zarıyla birleşiyor. O içerik hücrenin içine veya dışarısına boşalıyor. Ama en ufak bir ek yeri yok. Mükemmel bir şekilde bakın. Şimdi bu zarın muhteşem bir özelliklerinden bir tanesi hatta. Aynı şekilde bakın yine kesicik yaparak içine alabiliyor.
Ha, evet.
Zar bakın gördüğünüz gibi hiç ek yeri yok.
Endositoz.
Evet.
Madde alımı.
Şimdi bu
evet.
Bir muhteşem bir sistem. Sistemlerden bir tanesi. Hücre böyle içine istediği şeyi istediği miktarda içine alabiliyor.
Maşallah.
Hücrenin kapıları var. Binlerce kapısı var hatta böyle.
Maşallah.
Protein yapısı. Burada sadece zarla içeriye almayı gördük ama binlerce kapısı olan ve seçici dediğin gibi akıl, yani seçici ne demek? Akıl gösteren kapıları var hücrenin. Her kapısı ayrı bir şeyi kontrol ediyor. Bu kapılarda bir bozukluk olduğu zaman mesela bazen elektrolitlerin geçtiği kapılar var. Mesela klorun geçtiği kapılarda bir bozukluk olduğu zaman kistik fibroz denen genetik bir hastalık var. Genlerde bir mutasyon oluyor. Çok ciddi, öldürücü bir hastalık. En çok görülen genetik hastalıklardan da bir tanesi. Başta gelen bir hastalık. Kistik fibroz deniyor. Bakın bir tane klor iyonunun, bunun gibi yüzlercesi var böyle, klor iyonunun geçtiği kanallardaki bir bozukluk. Genetik mutasyonla. Bitti, değişiklik oluyor. Bir harf değişikliği bitti. İşte mutasyon böyle bir şey. muhteşem bir sistem var. O kadar iç içe geçmiş ve hassas bir sistem ki. Buna dışarıdan müdahale, yani bilgisayarı biz tekmelesek, çekişle vursak, atıp tutsak, duvara atsak falan.
Upgrade mi olur yani?
Bu bile bilgisayar, daha iyi bilgisayar olur mu?
İşlemcisi hızlanmayacağı çok açık yani.
Ama işte daha bilgisayar, evet daha iyi bilgisayar olur diyor. Kepazelik burada zaten yani.
Yani,
yani bilgisayara demiyor da. Yani bu mantıkla hareket ettiği için zaten bir rezalet mantık bu.
Evet.
Evet.
Ulan olur mu öyle şey? Yani çok hassas bir sisteme dışarıdan müdahale mutlaka zararlı olur.
Kesinlikle.
Zaten evet. Bunu söylüyor da itirafları var. Çok ilginç. Yani dünyanın en ünlü biyoloji kitabında söylüyor adam. Campbell and Rees. Diyor ki bir mutasyonun diyor faydalı olması diyor. Yani yeni bir genetik bilgi eklemesi diyor. Bir arabanın diyor motoruna diyor. Motoruna arabanın ateş edip diyor. O motorun daha iyi olması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani olmaz yani ihtimal, evet. Öyle bir ihtimal yok. Ama aynı adam aynı kitapta gene mutasyonları evrimleştirici mekanizma olarak ve evrimle gerçekmiş gibi savunuyorsa, evet. Bu bilim adamı değil tabii ki o zaman. Pagan rahibi.
Evet.
Putperest bir rahip.
Kesinlikle.
Abuk sabuk bir dini savunuyor böyle, yani batıl bir dini savunuyor. O zaman bilim adamı demesin kendine, desin ben pagan rahibiyim.
Evet.
Bu benim dinim, Darwinizm. Ben buna inanıyorum desin.
Ben bunu savunuyorum desin. Ona göre insanlar da bilsinler ki bu adamdan gelen bilgi tek taraflı bir bilgi ve doğru olmayan bir bilgi. Yani insanları aslında şu an kandıran da bu oluyor. Hani beyaz önlük giyip de laboratuvarda araştırma yapan adamların, kişilerin, bilim adamlarının hepsinin doğru söylediği zannediliyor. Halbuki adam çıkış noktası olarak maddenin tek varlığını gördüğü için ve bu noktadan çıkarak bilimi araştırdığı için de hep pagan rahibi olarak tek taraflı yanlış bilgiler sunuyor. Bundan dolayı insanların kafası
ya
karışıyor.
Bunu niye yapmıyorlar biliyor musun? Şunu hiç yapmıyor. Herif çıkıp dese ki ya ben pagan rahibiyim, benim dinim bu. Ben Darwinizmi savunuyorum, tesadüfen olduğunu iddia ediyorum. Bu mahallenin delisi olur. Kimse tabii kimse inanmaz buna. Bunu kovalarlar bunu, tamam mı? Onun için bunu demiyor. Bunu böyle bilimsel bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyor. Halbuki dürüst olsun. Biz bir şey demiyoruz yani. Tabii ki doğrusunu anlatırız.
Evet.
Neyi istiyorsa inanır. Beni isterse haşa şu daha yarattı der ama yanlış tabii yani. O yanlışını anlatmak zorundayız.
İnşallah.
Bilimi evet. Kullanmaya kalkmasınlar. Zaten hocamız elhamdülillah onu ellerinden aldı.
Maşallah.
Yani bilimin anti-darwinist, anti-ateist olduğunu anladı bütün dünya. Bu çok önemliydi. Yani bunlar bilim ateist ve darwinist diye lanse ediyorlardı. Hayır dedik. Hocamız dedi. Değil mi? İspatladı bunu yani bilimsel delillerle. Bilim anti-ateist, anti-materyalist, anti-darwinist. Bu çok önemliydi inşallah.
İnşallah. Şimdi Allah'ın güzelliklerinden bir örnek göstermek istiyorum bir videoda. Şimdi bu kuğular. Bir kuğu türü bu. Şimdi eşiyle birlikte anlaştığı zaman eşiyle, erkekle dişi senkron hareketler yapmaya başlıyorlar. Gözlerim, bakın dikkat edin, kızıl gözlü çok güzel. Bu anlaştıklarının bir göstergesi oluyormuş. Onun yaptığını o da yapıyor. Ama aynısını yapıyor. Simetrik yani. Şimdi yalnız hiç çalışma yok yani. Onun öncesinde şizitliklere bakıyoruz yani.
Acayip sevimler ya maşallah.
Ve bak şimdi başladılar aynı anda. Bu beraber yaptıkları çok güzel bir dans oluyor. Yani doğuştan bunun bilinmesi, şu güzelliğin içinde var olması, vakti geldiğinde de bunu göstermesi, sergilemesi, Rabbimizin ne kadar merhametli ve sanat sahibi olduğunu gösterir inşallah.
İnşallah.
İnsanlara da bu hani Allah'ın bağışlayıcılığına ve müminin hani nasıl güzel bir hayat yaşayacağına örnek teşkil eder. Allah kimsenin kötü olmasını normalde istemiyor. Değil mi? Her nefis kendine zulmeder diyor Allah.
Evet.
İnşallah.
Yani şu güzellikleri Allah bizim de güzel bir hayat yaşamamızı istiyor. Maşallah.
Çok sevimler.
Dans bitti. Normalde değil mi? Dans kurslarına giden insanlar birisi uğraşıyorlar. Bak hayvanlar normal maşallah. Dans etmesini biliyor ya.
Maşallah.
Kur yapıyor böyle hareketler, böyle değişik hareketler, çok güzel simetrik bir görüntü. Rengarenk, renkler de hep birbiriyle uyumlu. Bu acayip uyumsuz bir renk de yok. Değil mi? Yani normal ressamların, fotoğrafçıların örnek aldığı, peşinden koştuğu, en iyi kareyi ve en güzel resmi yapmak veya çekmek için yarıştıkları bir konu bu.
Evet.
Var olan bir yapının peşine koşuyorlar. Güzel bir fotoğraf veya resim yaptıklarında da takdir görüyorlar, değil mi? Alkışlanıyorlar.
Doğru.
Güzel fotoğrafı güzel resimden çekiyorsun. Yani o işte o güzelliği yaratan Allah'ı en çok takdir etmek i̇nşallah. Gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Maşallah. Evet, bilimin geldiği nokta Darwinizm yerle bir oldu, materyalizm yerle bir oldu elhamdülillah. Bir de çok önemli bir konu hepsinin üstünde inşallah. Ki hocamız 2012'li yıllar özellikle çok büyük bir aydınlanma meydana getirecek demişti inşallah.
İnşallah.
Böyle insanların bütün kafasında dünya çapında maddenin esasının anlaşılması inşallah. Maddenin gerçeğinin. Bunu hakikaten artık hep görüyoruz. Örneklerini gösteriyoruz. Ünlü fizikçiler, önde gelen fizikçiler, bilim adamları hepsi artık söylemeye başladılar. Yani madde diyorlar. Ona bakan bir bilinç varsa, gözlemleyen bilinç varsa vardır. Yoksa yoktur diyorlar inşallah. Yani Allah'ın insan ruhunda algı olarak yarattığı, var ama algı olarak var Allah'ın sonsuz hafızasında inşallah. Maddenin gerçeğini kuantum fizikçileri söylüyor artık. Çünkü atomun yapısı, kuantum fiziği bizi bu gerçeğe götürüyor. Yani mesela geçen gün gördük bir film var, kuantum fizikçilerinin anlattığı. Başlangıçta hiçbir şey yoktu diyor. Her nasılsa diyor, yoktan var oldu diyor. Her nasılsa demek Allah yarattı demek. Yani bir şey yoktan kendi kendine var olamaz zaten.
Tabii,
Allah yarattı evet. diyor onu evet. zaten inşallah. Kabul ediyor yani. Gerçi o lafzı kullanmadı ama o anlama geliyor. Ondan sonra söylüyor yani atom diyor her yerdedir diyor. Bakan varsa yani gözlemleyen varsa vardır diyor. Şimdi bu Kur'an'la tabii bu anlatımlar Kur'an'la çok mutabık. Önce bilim adamlarının anlatımlarından bir kere şunu görelim. Yani bizim gördüğümüz, algıladığımız bir dünya var. Evren, yıldızlar, değil mi? Dev uzay, dünya, ondan sonra içinde bulunduğumuz şehir, içinde bulunduğumuz oda, kendi bedenimizde bu görüntünün içerisinde. Peki biz bunu nerede görüyoruz? Hepsi yani beyinde, değil mi? Çok açık bir şekilde beyindeki ufacık bir yerde, mercimek kadar bir yerde ki bir görüntüyle muhatabız. Beynimizin içinde. Hiç çıkamıyoruz beynimizin içinden. Beynimizin içinde olan bir görüntü dışarıda var mı o zaman o anlamda? Yok, beynimizin içinde görüntüyle muhatabız. Biz dışarıda ne var diye bilemeyiz. Dışarısı var mı yok mu diye. Dışarısı var mı ayrıca bir soru yani değil mi inşallah o zaman? Yani
i̇nşallah.
Çünkü mekan bir his çok açık bir şekilde. Beyninin içinde insan hareketli bir görüntü görüyor. Hareket ettiği hissine kapılıyor. Çünkü değil mi beynin içindeki görüntüyle muhatap olan bir insan hareket ettiği rüyadaki gibi. Yani hareket ediyor, görüyor ama beynin içinde hareket ediyor. Yani beynin içindeki küçücük bir yerde hareket ediyor aslında. O zaman dışarısı var, kesin olarak var. Dışarıda da madde kesin olarak var, şu şekilde var diyemez. İddia edemez bunu çünkü hiç bilmiyor ki hayatı boyunca beyninden hiç dışarı çıkmamış.
Dışarıyla hiç muhatap olmamış.
Olmamış. Yani beynin içinden dışarı çıkmayan biri de dışarıda şu var, bu var diye fikir yürütemez zaten. Bir kere onu bırakacak. Yani o beynin içinde bu teknik bir gerçek, bilimsel bir gerçek.
İnşallah.
Rüyada çok önemli delili bunun zaten. Allah her gece rüyayı yaratıyor inşallah. Bakın bilim adamları ne diyor? Bu da bilim adamlarının ne söylediğine bakalım inşallah. Ki tanınmış bilim adamları bunlar. Çok ünlü bilim adamları. Bir daha baştan, özür dilerim şöyle baştan başlayarak. Büyük bir hologram içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım. İyi bir yanıt veremediğimiz bir sorudur bu. Bilimin dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken büyük bir felsefi sorundur bu bence diyor. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyiciyizdir. Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı görmemize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır. Yani insan beyninde kısıtlanmışızdır diyor. Beynin içinden çıkamayız anlamında söylüyor.
Evet.
Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir diyor. Çünkü bakın önemli bir şey söylüyor. Çünkü gerçekte dışarı çıkıp içeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. Yani hiç içinden çıkamadığımız beynimizin küçücük bir yerinde yaşıyoruz diyor. Çok net. Yani bilim adamları söylüyor bunu. Çünkü bilimsel bir gerçek bu. Ve bu bilim adamları da öyle yani dindarlar değil yani. Evet. Bir kısmı bunlar önemli. Ya zaten bunların tamamı Darwinist materyalistti yani çok yakın bir zamana kadar.
Evet.
Bakın diyor ki beyniniz orada dışarıda olanla burada içeride olan arasındaki farkı bilmez. Dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Değil mi? Çok net söyledi yani. Dışarısı yok diyor.
İşte burada bir de hocam benim belirtmek istediğim, hocamız bu konuyu belirtene kadar bu bilim adamlarının hiçbiri çıkıp da bunu söylemiyorlardı.
Doğru.
Yani bilselerdi.
Aksini söylüyorlardı.
Tabii aksini söylüyorlardı ama şu an hocamız bunu uzun yıllardır anlattıktan sonra şu an hepsi çıkıp açık açık aslında dışarıda bir şey yok ya da varsa da ne olduğunu da bilmiyoruz diyorlar. Ve açık açık bunu itiraf ediyorlar. Burada yani hocamızın ciddi inşallah üzerine bu konuyla ilgilenmesi üzerine düşmesiyle inşallah gelinen noktada 2012 gibi hani hocamızın söylediği gibi 2012'de çok büyük bir aydınlanma olmuş olacak inşallah bu konuda.
İnşallah.
İnşallah.
Evet bitirelim filmi. Şimdi bakın diyor ki dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Evet. Çok net olarak konuştu. Aynı şekilde bakın yani bir film daha gösterelim inşallah. Bunlar hep tanımış bilim adamları. Bakın geçmişte bazı filozoflar derdi ki, bu çok önemli söyledi çünkü bütün bu bilim adamları yani şu konuşanlar dahil olmak üzere bunu söylüyorlardı zaten. Yani materyalist görüş budur. Bakın diyor ki bir kayayı tekmelediğimde parmağım acırsa o gerçektir. Gerçek hissi verir. Mesela materyaliste maddenin gerçeği anlatıldığında bir komüniste materyalizme inanan yani maddeyi mutlak kesin var diyenler var ya böyle bak bardağı tutuyorum diyor bu kesin var diyor. Buna maddenin gerçeği esas anlatıldığında yani beynimiz içinde görüyoruz bu teknik bir gerçek yani hiç çıkmadığımız beynimizin içerisinde. İşte aynen bunu söylüyorlardı. Sen ayağını taşa vurduğunda maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın ya da tokadı yediğinde maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın diye.
Otobüs çarptığında.
Halbuki burada anlamadığı evet otobüs çarptığında anlarsın. Halbuki burada anlamadığı bir nokta var. Ya bir bu teknik gerçek, bilimsel gerçek. Biz bunu anlatırken yani bilimsel gerçekleri hocamız anlatırken sadece gördüklerimiz algı demiyor ki. Aynı şekilde dokunma da algı, elektrik sinyalleri yok mu burada beyinde? Onlar dokunma hissi olarak oluşmuyor mu beyinde? Değil
evet,
mi?
Evet.
Aynı şekilde ses öyle değil mi? Aynı şekilde otobüs çarptığında otobüsün görüntüsü, o acı, acı hissi oluyor. O da algı değil mi? O da algı olarak var. Bunların hepsi rüyada, otobüs olmadan, kaya olmadan, işte elini kesen bıçak olmadan olmuyor mu?
Oluyor. Oluyor.
Çok net olarak oluyor. Otobüs çarpıyor yani o rüyada değil mi? Ve çarpıyor, bacağını kırıyor. Evet. Hatta bacağın koptuğunu görebilirsin yani otobüsün çarpmasıyla değil mi? Kan görürsün, acı duyarsın. Çok şiddetli acı da duyarsın, korku da duyarsın değil mi o şeyde?
Evet.
Sonra uyandığında aa ne otobüs var, ne o kopan bacak var, ne o kan var değil mi?
Evet.
Ama var, algı olarak var.
Evet.
Ve Allah'ın sonsuz hafızasında hiçbir zaman kaybolmuyor inşallah. Ama biz dışarıdaki karşılığı nedir bunun? Bununla muhatap. Yani buna kafa yormaya değecek bir konu değil zaten. Yani dışarıda mutlaka karşılığı var. Nasıl? O zaman rüyada da dışarıda karşılığı olmadan olmuyor mu?
Oluyor. Oluyor.
Zaten adam ne dedi bilim adamı? Bir dışarısı yok dedi. Yani mekan yok dedi. Mekan hissine kapılıyor insan. Bir beden görüntüsü görüyoruz. Oda görüntüsü var.
Evet.
O bedenin o odanın içinde hareket ettiğini görüyoruz. Hareket hissine kapılıyoruz. Hakikaten yani çok Allah'ın üstün sanatı var tabii. Allah ruhumuza algı olarak yaratıyor ama üstün sanatıyla yaratıyor. Ve hakikaten insan emin oluyor. Yani çok net böyle elini uzatıyorsun. Değil mi? Uzaktaki bir şeyi kavruyorsun, kalkıyorsun, yürüdüğünü görüyorsun, yürüyorsun, adım atıyorsun.
İki ses arasındaki hani zaman farkı sende bir algı hissi oluşturuyor.
Evet.
Veya ışığın düşüşüyle oluşan parlaklık sende bir algı oluşturuyor. Aa bu var ve hani onun düşüşünden kaynaklanan bir yansıma oluşuyor diyorsun. Demek ki burada bu var diyorsun. Yani Allah'ın detay sanatı da aslında çok güzel ve net bir şekilde, yani güzel bir şekilde tecelli ediyor.
Maşallah.
Maşallah.
Öyle. Ve bunlar bilimsel gerçek. Yani bu böyle hani bir felsefe, bir yorum. Öyle bir şey değil. Bakın
evet.
Adamlar diyor, devam edelim şimdi. Şimdi o, evet. Bu da gerçeklik demektir diyor. Ama bu yine de bir deneyimden ibarettir. Sadece o kişinin algısıdır diyor.
Evet.
Bakın söyledi, ayağını kayaya vurduğunda bir acı var ama diyor, Bu bir deneyimden ibarettir diyor. Evet, o kişinin algısıdır diyor. Yani kaya da, o acı da, ayak da, oraya vuran ayak ve acı hissi. Bakın diyor ki bilimsel deneyler gösterdi ki, bilimsel verileri konuşuyor şimdi bilim adamları. Bir kişinin beyni, çok tanınmış bilim adamları bunu anlatanlar. Yani tanınmış filmler zaten bunlar dünya çapında vizyona girdi. Tomografi cihazı ya da bilgisayar teknolojisiyle izlenirken onlardan belirli bir nesneye bakmaları istendiğinde, yani bir kişi bir şeye bakıyor, beynin belirli bölümleri aydınlanmaktadır. Mesela odanın karşısına bakıyor. O beyni bölümü aydınlanıyor odanın, beyninin belli bölümleri. Sonra diyor deneklerin gözlerini kapatıp bu kez aynı nesneyi hayal etmeleri istendiğinde, mesela bir elmaya bakıyor, elmayı görüyor. Sonra gözünü kapatıyor. Aynı elmayı hayal et diyorlar deneklere. O da hayal ediyor. Yine bakıyorlar o MR cihazıyla, çok hassas cihazlarla. Ve şunu görüyorlar bakın. Sanki o nesneye gözleriyle bakıyorlarmış gibi beyindeki aynı bölgeler aydınlanır. Yani dışarıda elma olmadan elmayı hayal ettiğinde yine beynin aynı bölgeleri beyni, yani hayalinde görüyor insan, yani hayalinde canlandığını, gözünü kapattığında beynine de bakıyorlar. Beyninin de hakikaten aynı bölgesi de elektrik üretimi oluyor. Aynı bölgesinde yani
madde
böyle.
Madde olmadan.
Evet. Ama elma yok. O gözünü kapamış çünkü. O an elmayı hayal ediyor sadece. Hayalini canlandırıyor. Bu da bilimcilerin şu soruyu sormasına yol açtı diyor. Öyleyse gören kim? Yani burada gören kim? Beyin mi? Yoksa gözler mi? Peki gerçek nedir? Beynimizle gördüğümüz müdür? Yoksa gözlerimizle gördüğümüz mü diyor. Şimdi bir kere göz görüyor mu? Görmüyor. Göz kör.
Beyin de görmüyor.
Beyin de görmüyor. Zaten anlamış o yani. Evet. Onu söylüyor, açıkça söylüyor. Yani gözünü kapadığında diyor, gene görüyorsun diyor. Gören ne burada? İşte ruh. İnsanın ruhu. Çünkü beyin de atom. Dışarıdaki elma da atom. Bir atom bir atomu göremeyeceğine göre, onu görüp üç boyutlu canlı böyle göremeyeceğine göre, değil mi? Öyle mantıksız bir şey zaten. Öyle bir konu yok. Atom kapkaranlık zaten. Işık da yok. Değil mi? Atom hani görse bile göreceği bir şey yok zaten. Işık yok çünkü. Renk yok. Atomun %99'u boşluktan oluşuyor. Işık da yok, evet. Dışarıda. Demek ki beyin değil. Beyin atomlardan yapılmış zaten. Beyinden kaynaklanan bir şey değil. Söylüyorum zaten. O zaman işte başka bir varlık var gören. Yani göz yok ama görüyor. Kulağı yok ama duyuyor. Mükemmel bir şekilde, en mükemmel şekilde. Demek ki evet. Ruh inşallah.
Orada gören, duyan, ruh dediğimizde zaten ruh, Allah'ın ruhumuzdan üfürdük diye buyuruyor ayette. Allah'ın her an yaratmasını biz algılıyoruz. Biz bunun adını algılama diyoruz. Bu aslında Allah'ın her an yaratması. Allah'ın her an bize görüntüyü, sesi, bütün hisleri, bütün üç boyutu, bütün duyguları, yani lezzet diye bir duygu var, sevgi, korkma, bunların hepsi Allah'ın bize anan, yaratmasıyla var olan, gerçek dediğimiz inşallah vakalar.
İnşallah.
Değil mi? Bu Allah'ın yaratması yani inşallah.
İnşallah. Şimdi bir iki sözünü tamamlasın bilim adamları.
Sonra araya gidelim, evet.
Evet, ondan sonra da araya gidelim. Hakikat şudur ki diyor, beyin çevresinde gördükleriyle hatırladıklar arasındaki farkı bilmez. Çok net işte, yani rüyadaki mesela, rüyadakiyle, değil mi, gerçek dediğimiz, yani çok net, o da aynı. Bu da aynı değil mi? Orada da maddenin katılığı yok mu? Kaya yok mu? Orada kayayı tekmelemiyor mu o materyalist rüyasında? Var. Tekmeliyor. Var. Değil mi? Dünyada da aynı şekilde. İkisinde de aynen var yani o anlamda. Evet. Çünkü aynı nöron ağları ateşlenir diyor. O zaman sorulur. Nedir gerçek? Evet, maşallah.
Değil mi?
Yani bilim
inşallah.
Bilim bakın, Allah'ı buluyor diye bir şey çıkmıştı, kapak yapmıştı New Scientist dergisi.
Evet.
1998 yılında. Science Finds God diye böyle, elhamdülillah. Hocamızın çalışmaları 1998 yılı, çok manidar tabii. 2000'li yıllarda bakın bütün bilim adamlarının üslubu değişti.
Evet,
tam aksini söylemeye başladılar maşallah. Nasıl oldu bu? Bir vesile var burada inşallah. Allah razı olsun. Hocamız hakikaten Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak dünya çapında bu gerçeklerin anlaşılmasına vesile oldu. Çünkü kitaplarını yazmıştı hocamız. 30 yıldır anlatıyor bu gerçekleri.
Maşallah.
İşte 1990'lı yılların sonlarında ve 2000'li yıllarda hocamızın giden mektuplarıyla, kitaplarıyla bilim adamları bu çok net olarak tabii.
Maşallah. İnşallah. İnşallah. Tamam, şimdi o zaman kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Biraz önceki bölümde hakikaten mekansızlığın bir bilimsel gerçek olduğunu gördük. Yani insan yaşadığı beynin içindeki yerde her şeyle muhatap oluyor. Dışarısı yok. Yani dışarısı dediği beynin içindeki dışarısı yine. Yani böyle onu yani bilim adamları da söylüyor. Bir teknik bir gerçek olarak görüyoruz. Çünkü bir görüntü evet. var. O görüntü beynin içinde. O gösterilen beden görüntüsü de aynı görüntünün içerisinde inşallah. Tabii rüya örneği de çok net olarak var. Hatta bilim adamları o filmde söylediler. Gözümüzü kapatıp bir şey düşündüğümüzde yine beynin aynı bölgesinde biz elektriklenme görüyoruz. Demek ki bu net bir gerçek. Yani mekansızlık net bir gerçek. Şimdi insan tabii biz hep doğduğumuz andan itibaren hep mekan görüntüsüyle yaratıldığımız için zaman ve mekan algısıyla biz zamansızlığın ve mekansızlığın ne olduğunu kavrayamıyoruz. Çünkü o boyutta yaratılmış insan ve sınırlı bir aklı var.
İnşallah.
Değil mi? İnşallah. Mekansızlığın ne olduğunu hakikaten kavrayamıyor insan.
Evet.
Ama bu bilimsel bir gerçek. Yani akıl mantık da bu gerçeği bize gösteriyor inşallah. Fakat kavrayamıyoruz. İşte bu bilimin bittiği bir sınır var. İnsan aklının sınırı yani bu inşallah. İnsan net olarak biliyor bu gerçeği fakat kavrayamıyor. Bize Kur'an'da en doğru bilgi veriliyor inşallah. Allah Kur'an'da bu bilgiyi bize veriyor. Bakın Allah'ın her yerde olduğunu bildiren ayetler var inşallah Kur'an'da. Onlardan bazılarını okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Doğu da Allah'ındır, batı da. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her taraf inşallah. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır diyor Allah. Bakın her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Allah her yerde. Nereye dönersek Allah'ın yüzü orasıdır. Allah'ın her yerde olduğunu bildiriyor Allah bize. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Bakara suresi 255. ayette. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Biz Allah'ın dilediği kadarını anlayabiliyoruz sadece. Allah'ın bize verdiği akılla. O kadar inşallah. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Çok önemli bir bilgi inşallah. Allah bize diyor ki O'nun kürsüsü, Allah'ın varlığı her yeri kaplayıp kuşatmıştır. Her yeri ne demek? Bir düşünelim. Bütün uzay, bütün evren, bütün oda, bütün atomlar, bütün kuantum parçacıkları, hiçbir şey yokluk olduğu yerde de Allah var yine inşallah. Allah her şeyi ve her yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez, O pek yücedir, pek büyüktür. Ve başka bir ayette yine, ki çok sayıda ayet var bu şekilde inşallah. Hani biz sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Andolsun onların tümünü kuşatmış yine başka bir ayette. Gerçekten Allah onları kuşatmıştır. Allah'ın her şeyi sarıp kuşattığını bildiriyor Allah. Yani Allah Allah'ın her yerde olduğunu biz Kur'an'dan biliyoruz inşallah. Ve İnşallah. Biraz önceki bilimsel gerçeklerle de mekansızlığı gördük inşallah. Ama mekanisiyle yaratılmışız biz. Yani üç boyutlu bir görüntü var. İçinde hareketli bir beden görüntüsü var inşallah. Biz bu boyutta yaratılmışız. Allah bizi bu boyut. Ama Allah bunların hepsinden münezzeh. Mekandan, zamandan inşallah münezzeh.
Evet. Her yere ayetteki o ifade çok enteresandı. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Her nereye bakarsan Allah'ı görürsün diyor. Yani demek ki her görüntüyü Allah yaratıyor. O Allah'ın bir tecellisi, Allah'ın bir bize göstermiş olduğu bir şey o. Bir görüntü o. İnşallah. Allah gösteriyor. Allah duyuruyor. Allah, değil mi? Hissettiriyor. Allah koklatıyor inşallah. Şimdi duymayı da mesela Allah dünyada her şeyi mucize olarak yaratıyor ama ihtiyarı kalkmasın diye aklın muhakkak ona da bir vesile yaratıyor inşallah. O da çok ileri vaziyette, çok ileri teknolojiye sahip organlar oluyor. Mesela bir tanesi, kulakla ilgili bir video göstereyim. Duyuyoruz, Allah yaratıyor duyguyu. Bu vesileyi de Allah yaratıyor. Yarattığı vesileyi de biz görüyoruz. O da bir algı. Ama müthiş incelikli, müthiş detaylı, müthiş kompleks bir aygıt. Şimdi ona ilgili videomuzu göstereyim. Ha, bu şey, pardon. Pardon, bir dakika ben şöyle.
Deminki hocamın okuduğu ayetlerde Allah diyor, hani ben sizi hep Allah, hani Allah sizi sarıp kuşatmıştır diyor. Gerçekten insan nereye giderse gitsin, nerede ne yaparsa yapsın, Allah hep onunla birlikte. Yani Allah bir de bunu inşallah bize belirtmiş oluyor. Ne yaparsak yapalım, hep Allah'ın kontrolünde, Allah'ın bilgisiyle yapmış oluyoruz inşallah.
İnşallah. Yani i̇nşallah. Tabii bu anlamı çok önemli. Mutlak olan Allah inşallah. İnşallah. Biz Allah'ın ruhunu taşıyoruz. O ruhun sahibi Allah o zaman. Yani Allah'ın ruhu çünkü inşallah.
İnşallah.
Bütün algılarımızı Allah yaratıyor. Bütün hatıralarımızı demek ki Allah yaratıyor inşallah. Hatıraların da sahibi inşallah. Bütün hayatımızın her şeyin sahibi Allah inşallah. İnşallah. Yani mutlak varlık Allah, insan gölge varlık inşallah. Allah'ın i̇nşallah. Yaratmasıyla biz varız.
Evet.
İnşallah.
Şimdi gösterelim videomuzu. Şimdi ses dalgaları ne oluyor? Dışarıda oluşuyor. Kulak kepçemizden içeri giriyor. Ses dalgası bu. Titreşimden oluşturduğu ses dalgası. Şimdi yolculuk yapıyor. Kulak kepçesinden içeri kulak zarına kadar. Burada çok çok hassas bir kulak zarı var. Onu geçen Oktar anlatmıştı. Böyle o kadar hassas ki bak, titreşimleri algılıyor. Ya kulağımızın dibinde şöyle iki parmağımızı birbirine sürtüyoruz. Bu sesi bile duyuyor insan. Yani bunun ne titreşim var, bunun ne kadar gücü var, bu ne kadar hassasiyette büyük bir dalga üretiyor. Ki bizim kulağımızdaki zar onu algılayabiliyor. Yani çok çok hassas bir yapısı var. Ama tahminlerin de ötesinde. Şu kadarcık sesi bile algılayabiliyor maşallah. Titreşince kulak zarı bu dalgalardan sonra ona bağlı vücudumuzun en küçük kemikleri var. Bunlar çekiç, örs, üzengi deniliyor. Sırasıyla çekice benzediği için çekiç kemiğini, örs, örse benziyor, üzengi de üzengiye benziyor. Bu kemikleri birbirine bağlı ve bunları titreştiriyor. O küçücük titreşimler. Titreşim salyangoza iletilmeden önce eğer orada bir önlem var, bakın şurada bir küçük bir kas var. Bu vücudun en küçük kası. Şimdi kasıldı. Neden? Çünkü çok yüksek bir boyutta ses dalgası gelirse kulağa zarar vermesin diye o orada bekliyor. Ve eğer yüksek bir ses dalgası gelirse onu orada hemen o kas kasılarak kulağın geçici bir sağırlığa uğramasına sebep oluyor. Ve titreşimi salyangoza iletmiyor, kulak salyangozuna. Bir tane kas demeti orada. Ve çekiyor onu ve sağır hale getiriyor.
Ve buna ne zaman yapacağını ve nasıl yapması gerektiğini her seferinde doğru zamanda karar veriyor. Hiç geç kalmıyor veya gerekmediği bir anda da bu kas kasılmıyor. O da aslında bizim hani gerçekten iyi ve net duyabilmemizi, sesleri kaybetmememizi sağlıyor. Çünkü hani gerekmediği bir anda o kas kasılsa zaten hiçbir şey duyamayacak veya gereken sesleri kaçırmış olacağız inşallah.
Evet. Yani o mesela şimdi bir genetik bilgi var. O genetik bilginin sonucunda minnacık bir kas var böyle. Ya o kas hangi büyüklükte olmalı? Hangi gerginlikte kasılmalı? Değil mi? Hangi malzemeden yapılmalı? İnsan mümkün değil, bulamaz bunu. Ama o mükemmel genetik bilgi orada mükemmel olarak var. Çünkü o kasın büyüklüğü herhangi bir büyüklük değil ki. Tam olması gerektiği büyüklükte ve tam olması gerektiği gerginlikte kasılıyor. Mesela biraz daha şiddetli kasılsa hiç duyma olmaz. Biraz gevşek kalsa sağırlık olur. Yani kim biliyor yani o kasın ne kadar büyük olacak, nasıl kasılacak? O kadar ufak bir kas ki yani böyle. Ve zamanlaması mükemmel yani böyle evet. Defalarca kasılıyor, bırakıyor, gevşiyor. Öyle bir kere iki kere olan bir şey değil bu.
Ne kadar süre kasılacak? O da çok önemli. Evet. Yani hani uzun bırakmasa kasılsa, değil mi? Hani bırakmasa kasılmayı, sağır kalacağız, sağır olacağız. Ama Allah dilediği için tam gerektiği kadar, gerektiği zamanda, gerektiği miktarda kasılıyor inşallah.
Tabii. Yani o biraz güçlü kasmış olsa çok narin kemik onlar, kopartıp atar. İnşallah. Çok nazik bir şekilde çekmesi lazım. O kas da tam ona göre. Maşallah. Kuvveti ve gücü.
Evet. Yani kas kasılması da çok değişik bir şey. Yani o kadar detaylar var ki şimdi biraz daha detaylandıralım. Orada özel proteinler var. Aktin ve miyosin diye. Birbirinin üzerinde hareket ediyorlar böyle.
Evet.
Çok üstün detayları var onların. Hücre kalsiyum girişi oluyor ve o iki kas birbirinin üzerinde yürüyor böyle. Kasılmayı meydana getiriyor. Tamam, yürüdükleri evet. için. Hareket ediyorlar böyle. Özel bölümleri var. Kürekçiler gibi böyle. Hani kürek çeken, suyun içinde ilerleyen kayık gibi düşünelim. Onun gibi birbirinin üzerinde hareket ediyor. Yine o kalsiyumların oradan ayrılması için yine enerji gerekiyor. Enerji üretimi var. Özel bakın protein üretimleri var. Hücrenin içerisinde metabolizma var. Glikoz yıkılıyor. Ondan enerji elde ediliyor. O enerji o kası kasılmasında kullanılıyor. Kalsiyum girişi var. Kalsiyumun ayrılması var. Bakın bütün bu detaylar mükemmel olarak o genetik bilgi en baştan itibaren var. DNA'nın üzerine mükemmel böyle harf eksiksiz yazılmış. Ve hepsi kusursuz her an gerçekleşiyor. Bir de yani hani DNA'daki genetik bilgi mükemmel olur da o sistem işlemez yani. O sistemin işleten bir güç var.
İnşallah.
Anan yaratıyor yani böyle her an kusursuz biçimde inşallah işletiyor onu. Sonsuz bir güç inşallah.
Dediğim evet. gibi gerçekten hem bir bilgi var, sonsuz bir bilgi. Bir de o sonsuz bilgiyi işleten üstün bir de bir akıl var. Yani ikisinden birisi olmasa yine hiçbir işe yaramayacak aslında. Yani sonsuz, Allah'ın sonsuz DNA'ya yerleştirdiği sonsuz bilgi var. Bir de o sonsuz bilgiyi de inşallah işleten Allah'ın üstün aklı var inşallah.
İnşallah.
Evet. Yani şuna benzetebiliriz. Benzetme anlamında. F-16 çok gelişmiş bir uçak. Ama kullanabilirsen yani.
İnşallah.
Kullanamazsan o da bak, sana bakar, sana da bakar dursun yani.
İnşallah.
Allah'ı tenzih ederim tabii bu örnekte hani insanlar anlaşılsın diye söylüyorum.
İnşallah.
Bizim DNA'mız çok mükemmel. Ama hakikaten Allah'ın her an denetlemesi, kontrolü, oradaki proteinlerin sentezinin her an kontrolü var. Yani proteinin sentezini kontrol eden de başka protein oluyor. Onu kontrol eden başka protein oluyor. Onu kontrol DNA'da, DNA'yı kontrol eden başka protein. Yani neresinden baksan bir başlangıç bulamıyorsun. Hepsi varsa bir anlam ihtiva ediyor. Yani bu önce bu sonra diyemezsin. Evrimciler öyle yapmaya çalışıyor ya. Sürekli önce şu oluştu sonra bu oluştu. Öyle bir konu yok. Hiçbirinin bir başlangıcı işte bu diyemiyorsun. Çünkü onunla bir bağlı olduğu bir başlangıç oluyor. Evet. Onun başka bir şey oluyor. Hepsi aynı anda var olduğu zaman şimdi oldu diyorsun. O zaman yaşıyor canlı işte.
Bu da bize indirgenemez kompleksliği evet. göstermiş oluyor. İndirgenemez kompleksik olunca da ne oluyor? Evrim kesinlikle oluşamıyor. Çünkü hepsi aynı anda olması varsa, olmuşsa ve biri olmadan diğerleri olamıyorsa, örneğin DNA, örneğin göz gibi diğer organeller aynı anda olmuyorsa zaten o canlı yaşayamıyor veya o organ yaşayamıyor. Bundan dolayı da evrim oluşamıyor.
Charles Darwin zaten diyor, gözü düşünmek beni teorimden soğuttu diyor. Evet. Sırf gözü düşünmesi ki evet. bugünkü bilim bize ne gösterdi? İndirgenemez komplekslik aslında her yerde var. Ya bir proteini de indirgeyemiyorsun ki. Bir amino asit çıkarıyorsun, bozuluyor.
Evet.
Hücrenin içerisinden mitokondriyi alayım diyorsun. Alıyorsun, olmuyor, yaşayamıyor. DNA'sının yarısını alayım diyorsun fazla. Yine yaşayamıyor yani öyle düşünüyorsa. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi Allah'ın uyum içinde yarattığı ne fazla ne eksik. Tam Allah'ın yarattığı canlılar oluyor inşallah. Canlılık, yaşam böyle bir şey oluyor inşallah.
İnşallah.
Evet, canlılık buluyor. O proteinler de mesela. Şimdi proteinler normalde yan yana koy, hiçbir şey olmaz. O da evet. öyle durur, o da öyle durur. Evet. 100.000 tanesini, 1.000.000 tanesini koy, protein tozları var, öyle duruyor.
Doğru.
Hiçbir evet. anlam ifade etmez. Ama hücrenin içinde işte canlılık var, hayat var. Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Protein iş yapıyor. Yani oraya gidiyor, hava takla atarak suyun içerisinde ilerliyor, doğru yere geliyor, doğru zamanda. Hemen oradaki görevini tamamlıyor, ayrılıyor oradan. Öbür protein kalkmış yürüyor mesela. Onun altına da yol yapmışlar böyle. Yol yapıyorlar. Sen diyorlar şu adrese gideceksin. Tamam abi diyor. Adım atıyor ya. Normal hocam gösterdi dün.
Bir daha gösterebilirim onu biraz.
Adım atıp yürüyor yani. Bu mucize yani. Bu bir tek bu iman ettirtir Allah'a inşallah.
İnşallah.
Molekül yürür mü? Yürüyor. Ve yük taşıyor ayrıca.
Gitmesi gereken yere doğru zamanda gidiyor evet. inşallah.
Bak göstereceğim şunu. Şimdi bu hücrenin içi, burada dediğimiz detayların hepsi çok hızlı şekilde cereyan ediyor. Bu da işte o yollar, proteinlerin yürüdüğü yollar, aktin filamentleri ve mikrotübüller. Şimdi o virüs mesela program başına göstermiştik, biraz konuş ama işte böyle yollardan geçiyor yani. Başıboş bir yapının içerisinde seyahat etmiyor.
Maşallah.
Burası da mikrotübül. Mesela bu yeni bir mikrotübülün inşası. Yol gerekiyor diyorlar. DNA karar veriyor. Burada yol gerekiyor diyor. Hemen yol inşa ediyor proteinler. O küçük, her biri birer küçük proteinden inşa ediliyor. Gerekmediği zamanda ne oluyor? Buradaki yolu kaldırın deniliyor. Hemen hepsi koordinasyonlu. Hepsi çözünüyor, degrade oluyor. Başka gereken yerlerde bu malzemeler kullanıyor. Şimdi de, buyurun bakın.
Bakın yürüyor.
Yolun üzerinde resmen yürüyor. Üstünde vesikil.
Kocaman yük taşıyor bak.
Evet, üstünde paketlenmiş bir malzeme var. İçinde protein veya bir organel hazır.
Doğru yere götürüyor.
Evet.
Nasıl oluyor bu ya? Yani bu yani. Maşallah değil mi? Bu
evet.
Allah'ın kusursuz yaratışı.
Ve evet, hücremizde bütün maddeler kusursuz bir şekilde istenilen yere gönderiliyor böyle. Maşallah. Ya Allah dilese onu havadan da gönderirdi. Yani suyun içerisinde, sitoplazmanın içerisinde de ilerleyen maddeler var.
Evet.
Ama böyle bir sistem de Allah yaratıyor. Her yerden bize gösteriyor kendi kudretini, ilmini maşallah.
Ve bu her hücrede oluyor.
Tabii.
Vücudumuzda bulunan her bir hücrenin içinde bu işlem sürekli olarak oluyor. Ve biz bunun yani Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın izniyle canlı kalabiliyoruz, hayatta kalıyoruz. Yani inanılmaz, vücudumuzun içinde her hücrede çok büyük operasyonlar diyeyim, çok büyük işlemler oluyor. Bizim hiç haberimiz olmuyor. Ve o işlemler sonucunda Allah şükür, hani Allah nasip ediyor, ayakta oluyoruz, yaşıyoruz. Onlardan bir tanesi olmasa, demin senin verdiğin örneğin klor örneği gibi, bir tanesinde bir sorun olsa, işlemlerden bir tanesinde insanın hayatı sona eriyor. Yani Allah inşallah bize çok büyük bir nimet vermiş oluyor. Hem sağlık vermiş oluyor, sağlıkla birlikte de nasıl ayakta kaldığımızı da göstermiş oluyor inşallah.
Evet, inşallah.
Ya bunlar örtbas ediliyor, bu gerçekler. Hakikaten biz de her gördüğümüzde şaşırıyoruz yani böyle. Değil mi? Allah'a tesbih ediyoruz yani. Çok üstün bir aklın, sonsuz bir sanatın varlığını gösteriyor bize her bir detay. Bir proteinin yürümesi ne demek? Yük taşıması, adres bilmesi. Çok sakin takılıyor yani böyle hücrenin içinde.
İnşallah.
Bir hayat var orada, bir dünya var böyle. Apayrı bir alem var. Fabrikalar var, enerji santralları var. Enerji elde ediliyor mitokondride. Yüzlerce enzim mükemmel çalışıyorlar ve dünyanın en küçük makineleri var orada.
Ve en ATP. Kompleks makineleri inşallah.
Evet, yani muhteşem bir mükemmellikte çalışıyor. Peki evrimciler ne diyor bakalım, onu bir izleyelim önce. Bütün bu bilimsel gerçeklere rağmen.
Biraz neşeleniyorum.
Evet, bakın şimdi. Bir bira alabilir miyiz?
Tamam.
Geldi mi, canlı örneği oldu. Evet. Hatta size mantıklı geliyor mu? İnanılmaz farklı bir gözlemliyor. Aşkısı buna yapalım.
Bir daha başa alalım.
Darwin'in kitabının birinci baskısında yer alan, fakat daha sonraki baskıda.
Pardon, bir dakika. Bir tekrar başa alalım.
Bütün cansız moleküller bir araya geldi mi, canlı örneği oldu. Evet.
Yani cansız maddeler bir araya gelip cansız atomlar canlı madde mi oldu diye soruyor. Bakın ne cevap veriyor.
Size mantıklı geliyor mu? İnanılmaz farklı bir gözlemliyor. Aşkısı buna yapalım. Darwin'in kitabının...
Evet.
Evet, biraz kısım.
Cansız madde, cansız atomlar bir araya gelip canlı madde oluyormuş. İnsaf ya. Yani atomlar bir araya gelip yürür mü ya o atomlar? Yük taşır mı böyle?
Peki değil oluyor.
Mi? Sentez yapar mı?
İnşallah. Bir de zaten madem oluyor, niye bir örneğini biz göremiyoruz? Niye dünyada olan bir örneği yok değil mi? Cansızlık. Hani zaten bilimin temel kanunlarından birisi, cansız maddeler bir canlıyı ortaya getiremezler. Madem oluyor, niye bir örneğini göremiyoruz yani?
Şimdi bakın, bir örneği var. Roger Penrose var. Tanınmış matematikçi ve fizikçi Cambridge Üniversitesi'nden. Penrose diyor ki, kıyaslama yapıyor. Ya bu, o da bunlar gibiydi de. Kitabında şöyle söylüyor. Mesela diyor, tuğlayı oluşturan diyor atomlar var diyor. Tuğlanın atomları. Atomlar da diyor protonlar ve nötronlardan oluşuyor diyor. Bütün atomlar proton ve nötrondan oluşur. Yani proton sayıları atomun özelliğini belirler. Ama atomun içindeki proton ve nötronlar ve elektronların yapısı birbiriyle tıpatıp aynıdır. Hiçbir fark yoktur atomlar arasında. Beynimizde de diyor atomlar var diyor. Onların da protonları, nötronları ve elektronları var diyor. Siz diyor, eğer diyor beynin diyor protonlarını ve nötronlarını ve elektronlarını duvardaki tuğların proton, nötron ve elektronlarıyla değiştirseniz diyor. Yani duvarın protonunu beyninizdeki protonun yerine getireceksiniz. Beyninizdeki protonları da duvardaki protonların yerine. hiçbir şey değişmez diyor, fark etmez diyor. Tuğla gene tuğla olarak kalır diyor. İnsan gene bilinçli bir varlık olarak devam eder diyor. Demek ki diyor bu beyinden kaynaklanan bir özellik değil diyor. Canlılık, bilinç bambaşka bir şey bu. Yani bu çocuğun, çocuk demeyeyim de koskoca adam, kıllı kılçıklı adam söylediğinin hiçbir alakası yok ki yani. Cansız madde bir araya geldiğinde asla canlılık oluşmaz. Mesela hücrenin bütün proteinlerini siz toplayın. Hocamızın çok güzel varil örneği var. Bir araya getirin bunları, hiçbir şey ifade etmez. Bir tane varile doldurun, bütün proteinlerini, DNA'sını, hücre zarını oluşturan molekülleri, değil mi? Tamamını karıştırın, çalkalayın, ısıtın, soğutun, ne isterseniz yapın. Elektrik verin, vermeyin, radyasyon verin, vermeyin. Milyonlarca yıl, trilyonlarca yıl bekleyin başında. Katrilyonlarca yıl bekleyin, hiçbir şey olmaz. Bunun içinden ne kaplanlar çıkar, ne güller, değil mi? Ne laleler, karpuz, üzüm çıkar mı?
Ne bilinçli profesörler, hiçbir şey çıkmaz.
Bunun için Einstein, Pavarotti efendim şey çıkar mı? Frank Sinatra. Tabii ki çıkmaz. Yani o kadar abuk sabuk bir şey ki Darwinizm, artık gülmeye bile şeyimiz kalmadı yani. Bu artık yani komedi filmi seyredeceğimize Darwinizm çıksa konuşsa. Ama işte bu çok büyük bir fitne yani yeryüzünde. Yani bu böyle hani gülünüp geçilecek bir konu değil.
İnşallah.
Çünkü insanların imanını ortadan kaldırıyor. İman zafiyetine sebep oluyor. İmansızlığına sebep oluyor, vesile oluyor.
Evet.
Bundan dolayı çok önemli. Yani çünkü hesap var, kesin ölüm var.
İnşallah.
Kesin sonsuz ahiret hayatı var inşallah.
İnşallah.
Ve kesin cehennem var yani. Bu
İnşallah.
Unutulmaması gereken en önemli gerçek bu.
İnşallah.
Tek gerçek yani. Evet. Çünkü hayatın amacı bu inşallah.
İnşallah.
Burada insanların İman etmediklerini Allah gösteriyor insanlara inşallah. Allah biliyor. Allah çünkü insanların sonsuz hayatını da yaratıp bitirmiş inşallah. Allah biliyor hangi kimin cennette kimin cehennemde olduğunu. Ama insanlara gösteriyor neden cennette ve cehennemde olduğunu inşallah.
İnşallah.
Şimdi Darwinizm'de imanı ortadan kaldıran bu dönemdeki deccaliyetin en önemli sistemi. Bu yüzden işte bilimsel çalışmayla ortadan kaldırılması gerekiyordu ve bu yapıldı elhamdülillah. Hocamızdan Allah razı olsun. Bunu yaptı. Ya bir kişi Ankara'dan gelip maşallah çok üstün ahlakıyla Allah öyle bir etki meydana getirdi ki bütün dünyada Darwinizmi yerle bir etti maşallah.
Bütün dünyada evet. İnşallah. İnşallah.
Ben şunu bir de söylemek istiyorum hocam. Deminden beri izlediğimiz videolar hani bize sadece şunu gösteriyor. Hani izlediğimiz iman hakikatleri Allah'ın varlığı kesin. Allah'ın varlığı kesin olduğuna göre ölüm de kesin olduğuna göre, cennet, cehennemin varlığı da kesin. Bunlar kesin olduğuna göre, az evvel hocamın dediği gibi, bizim de ona göre hareket etmemiz inşallah gerekiyor. Ve bu iman hakikatleri izlediğimiz zaman da bunu tekrar ve tekrar hani Allah'ın varlığının kesin olduğunu, yaratılışın kesin olduğunu görüp, insanları da hani bu kanal inşallah A9 üzerinden hocamızın vesilesiyle evet. insanları bunu anlatmamız gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Evet, şimdi kesin ve Allah çok belli bir şekilde bu zamanda özellikle çok insanlara gösteriyor. Çünkü yaşam dediğimiz, canlı dediğimiz şey, evrimcilerin dediği gibi canlı ve cansız arasında neredeyse bir fark yok. Bu kadar büyütmeyin. Den ziyade yaşam olması, yaşamın olması başlı başına zaten yeterli bir mucize. Yani bir canlının yaşıyor, biliyor olması bir harika zaten. Çünkü çok fazla değişkenin aynı anda orada tam bir limitte, belli aralıkta olması gerekiyor. Sürekli bir kuvvet ve şuurun ona sürekli müdahale etmesi lazım. Bir an müdahale etmese hemen bozuluyor. Doğada neyi koysanız bozuluyor, neyi koysanız evet. düzensizliğe gidiyor. Düzenli ve canlı bir şekilde devam etmesi ancak müdahaleyle oluyor. Şimdi yaşam için gerekli dengelere kısaca birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela en çok ne var? Yer çekimi var dünyada. Eğer yer çekimi daha güçlü olsaydı, dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir. Bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. Yani olmazdı. Eğer daha zayıf olsaydı, dünya atmosferi çok fazla su kaybederdi bu sefer. Canlılık mümkün olmazdı. Su tutamazdı. Güneşte olan uzaklığımız, eğer daha uzak olsaydık, gezegenimiz çok soğur. Atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir. Gezegen buzul çağına girerdi. Yaşam biterdi. Eğer daha yakın olsaydı bu sefer gezegenimiz kavrulur. Atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir. Yani su buharlaşır. Yaşam yine olmazdı. Cansız dünya dediğimiz doğanın da aslında sürekli Allah'ın müdahalesiyle, yani anan kontrolüyle hep belli bir değer ve limitte tuttuğunu burada gösteriyoruz. İnşallah. Sırf canlı ve yaşam açısından değil, Allah her yerde kontrol ediyor, her şeyi kontrol ediyor inşallah. Mesela yer kabuğunun kalınlığı. Eğer daha kalın olsaydı bu sefer ne olurdu? Atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer oluyor. Bu da yaşam olumsuz etkiliyor. Eğer daha ince olsa bu sefer hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket oluyor. Dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı. Mesela bunu biz mi belirledik? Bizim bir etkimiz var mı? Biz sadece olan bir yapıyı gözlemliyoruz. Dünyanın dönme hızı sabit. Ya belli bir hızı var. Sürekli belli bir hesaba göre dönüyor. Eğer bu hız daha yavaş olsa bu sefer gece ile gündüz arasındaki ısı faktörü çok yükseliyor. Bu sefer birçok canlının ölümü söz konusu.
Tabii.
Eğer daha hızlı olsa atmosfer rüzgarları çok büyük hızlara ulaşıyor. Kasırgalar ve tufanlar hayatı yine imkansız hale getiriyor. Ay ile dünya arasındaki çekim etkisi, bizim uydumuz milyonlarca yıldır orada duruyor. Eğer daha fazla olsaydı, ayın şiddetli çekiminin atmosfer şartları dünyanın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitleri çok gelgit üzerine çok sert bir etki yapardı. Yine yaşamı olumsuz etkiliyor. Daha az olsa şiddetli iklim değişikliklerine neden oluyor. Ay deyip geçiyoruz ama ayın bakın ne kadar çok önemi var aramızdaki uzaklığıyla. Dünyanın manyetik bir alanı var. Eğer bu alan daha güçlü olsa çok sert elektromanyetik fırtınalar oluyor. Eğer daha zayıf olsa güneş rüzgarı denilen ve güneşten fırlatılan zararlı partiküllere karşı dünyanın koruması kaldırılırdı, kalkardı. Her iki durumda da yaşam yine imkansız oluyor. Değil mi? Yani yaşamın bir aralığı var. Onu o hale tutmak zaten bir mucize olduğunu gösteriyor bize. Mesela yeryüzünden yansıyan güneş ışığının yeryüzüne ulaşan güneş ışığına oranı. Eğer daha fazla olsa hızla buzul çağına giriliyor. Daha az olsa sera etkisi, yani aşırı ısınma etkisine neden oluyor. Dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalıp daha sonra kavrulmaya başlıyor. Yaşam yine gidiyor. Ki Allah bize diğer gezegenleri gösteriyor. Hakikaten burada anlatılan birçok olayın son örneğini görüyorsun. Ya çok kavrulmuş, ya çok soğuk, ya acayip volkanik aktiviteler had safhada, yaşam olmuyor. Mesela oksijen ve azot oranı çok önemli. Bu evrimcileri de çok üzerine durdukları bir konu. Atmosferdeki oksijen ve azot oranı eğer fazla olsa yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı. Birçok yaşamda sona ererdi. Çünkü oksijenin belli bir oranda olması ve azotun belli bir oranda olması çok hayati molekül çünkü bunlar. Direkt proteinlerin yapısında bulunuyorlar. Daha az olsa yaşamsal fonksiyonlar yine olumsuz şekilde yavaşlıyor. Ya yani ölürdü daha az olsa. Birçok canlı yaşamazdı şu an. Karbondioksit ile su arasındaki oran ise bu orandaki fazlalık atmosferde çok fazla ısınmaya neden oluyor. Bu orandaki azlık ise atmosferin ısısının düşmesine yol açıyor. Karbondioksit ile su arasındaki oran. Direkt fotosentezi etkileyen, bitkileri etkileyen bir konu. Hemen dünyanın yaşamı değişiyor. Ozon tabakasındaki bir fazlalık yeryüzünün ısısını çok düşürüyor. Az olması da yine yeryüzünün ısısını çok arttırıyor. Aynı zamanda güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı da koruma kalmazdı. Ki ultraviyoleyi biliyoruz. Çok mutajen etki yapan bir ışın. Hemen mutasyon olmasına yol açıyor. Çok zararlı bir ışın yani. Bunun için bir tane tabaka var, o da bunu koruyor. Yani yaşamın olması için çok özel bir gezegen olduğu Allah'ın yarattığı sebeplerden çok belli bu zaten.
Maşallah.
Ve son olarak deprem hareketleri, yeryüzündeki hareketlilik şu günümüzde çok fazlalaşan. Fazla olsa malum canlılar için artık sürekli bir yıkım olurdu. Az olsa da bu sefer az olması da okyanus zeminindeki besinleri suya karışmamasına yol açıyor. Okyanus ve deniz yaşamı dolayısıyla bütün dünya canlıları yani olumsuz etkilenirdi.
Maşallah.
Depremin olması gerektiğini ama belli bir limitte ve oranda her zaman olması gereken bir vaka olduğunu görüyoruz.
Maşallah.
Bu sunum bize şunu gösteriyor. Cansız dediğimiz maddelerin, gezegenimizin ve galaksimizin ve kainatın hepsinin hepsinin belli bir limitte ve oranda muhakkak olması gerekiyor yaşam için. Yaşayan canlıların vücutlarında zaten tüm bu elementlerin ve reaksiyonların hep belli bir limitte ve sırada olması gerekiyor ki yaşam olsun. Bir de cansız maddelerin de buna dengesini kattığımızda Allah her şeyin üzerinde kürsüsünün olduğunu bize gösteriyor. Her şey dengeliğini, değil mi? Ve yaşattığını gösteriyor.
İnşallah hocam. Bir de senin bu anlattığın hani yaşamsal dengelere baktığımız zaman gerçekten imanımız bir kat daha yani artmış oluyor. Bir kere daha imanımız tazelenmiş oluyor. Bir de bunu düşününce hani bunun tersini söyleyen Darwinist mantıktaki bilim adamlarında ne kadar aslında kör bir bakış açısıyla baktıklarını görmüş oluyoruz. Çünkü yani bu kadar denge var ve bu kadar hassas dengelerde dünya ayakta duruyor. Biz hani canlılık sağlanıyor. Benim aklım hani bu örnekleri sen anlattıktan sonra hani Ali Demirsoy'un ünlü bir örneği var. Stokrom C ile ilgili o geliyor. Yani hani diyor ya evet. Stokrom C'nin kendi kendine oluşma ihtimali hani bir maymunun daktilo başına oturup insanlık tarihini baştan sona hatasız bir kere de yazması gibidir diyor. Yani hani bir tek Stokrom C için bunu söylüyor. Kendi kendine oluşma ihtimalinin imkansızlığını. Sen burada anlattığın dengelerle aslında hayatın ve canlılığın kendi kendine oluşamayacağı, rastgele oluşan müdahalelerle oluşamayacağını sen bir kere de anlattıktan sonra zaten konu inşallah bitmiş oluyor. Gerçekten çünkü çok büyük bir hani dengeler sistemi var ve bu dengeler sisteminde de biz çok hani rahat, güvenli ve rahat sorunsuz yaşıyoruz. Hani inşallah Allah bize bir kere daha gerçekten büyük bir nimet verdiğini göstermiş oluyor. Bir kere daha çok özel yaratışının, üstün sanatının bir örneğini daha göstermiş oluyor inşallah.
Evet. Yani dengeler zaten öyle olmazsa hayat olmuyor. Biri bozulsa hayat olmuyor.
İnşallah.
Evet. Yani kritik diye tabir edeyim bir seviyede yaratıyor ki Allah anlayalım görelim diye. Şimdi kritik seviye dedim birçok şimdi bu hadiselerin Allah günümüzü arttırıyor. Mesela galaksimizde dünyanın çevresindeki meteor taşlarının çok arttığını görüyoruz. Aslında bu kadar artmaması gerekiyor. Bu korkutucu bir şey. Bu çünkü her an göktaşı tehlikesinin her an kapımızda olduğunu gösteren bir şey. Depremlerin mesela çok olması anlatıyoruz da yaşamı olumsuz etkileyeceğini ama Allah belli bir dengede sürekli depremleri binlerce kat daha fazla şekilde arttırıyor. Çünkü bize bir şey gösteriyor Allah. Ahir zamandayız. Dünyanın kıyamete çok yakın olduğunu bize gösteriyor inşallah. Bu zamanın çok önemli olduğunu, Allah'ın Hadi isminin tecelli edeceğini ve herkesin iman edeceğini biliyoruz. Allah şu an bize onu gösteriyor.
İnşallah.
Çünkü hem doğa olayları yani hiçbir zamanda bu kadar fazla değil. Son 30 yılda özellikle 1980 yılından bu tarafa artış oluyor. Depremler artıyor, seller artıyor. Ahir zamanla ilgili birçok hadisin gerçek olduğunu artık görüyoruz. Ve Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğunu, Hazreti İsa'nın da hayatta olduğunu görüyoruz.
İnşallah.
Bu gidiş inşallah herkesin iman edeceği, Allah'ın Hadi isminin tecelli edip herkesin imanını olacağını, imanlı bir insan olacağını ve Allah'ın inşallah en mükemmel yarattığı altın çağı herkes yaşayacak ve mümin kulların birçoğu inşallah cennete gidecek. Şimdi cennetle ilgili birkaç ayet okuyacağım inşallah. Şeytanı Allah'a sığınırım. İman edip salih amellerde bulunanları müjdele. İman edip salih amellerde bulunanlar. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirdiğinde bu daha önce de rızıklandığımızdandır derler. Bu onlara yani dünyadakine benzer olarak sunulmuştur. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. Süresiz Allah sonsuz bize bütün lütuf ve ikramın hayal ettiğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz nice bütün ikramın olacağı mükemmel bir yer. Cennet hayatını Allah inşallah bize orada gösterecek. Bir de iman edip bunun için ne istiyor Allah? Ne yapmamız gerekiyor? İman edip salih amellerde bulunmamız gerekiyor. İman etmek Allah var diyoruz ki burada A9 televizyonunda biz onu anlatıyoruz değil mi inşallah hocamızın vesilesiyle. Bütün insanlara, dünyaya Allah'ın varlığını anlatıyoruz. Allah'a inandıktan sonra da doğru yolun İslam olduğunu anlatıyoruz. Hazreti İsa'nın da İslam ahlak üzerine geldiğini ve Hristiyanları inşallah İslam yapacağını inşallah görüyoruz. İman ettikten sonra işte bunu yapmak gerekiyor. Salih amel. İman edip Allah için en salih olan, Allah'ı razı edecek en güzel hareketleri yapmak gerekiyor. Amelleri yapmak gerekiyor. Bundan sonra da hem dünya hayatında hem de ahirette en güzel hayatı yaşayacak müminler inşallah. Değil mi? Diğer ayette şeytan Allah'a sınırım. De ki size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için. Rabbimizden korkmak ve ondan sakınmak için. Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Rabbimiz bize cennette sadece nimetlerini değil, aynı zamanda rızasını da kazandığımızı, razı olduğunu bizden bildiriyor. Bu bir mümin için en şerefli övgü oluyor inşallah. En mutlu olacağı haber oluyor. Çünkü onu yaratan Rabbi ondan razı olmuş oluyor. Yani dünyadaki hayatındaki yaptığı amellerle Allah'ı çok sevdiğini, Allah'a hakkıyla iman ettiğini ve onun için yaşadığını ispat etmiş oluyor. Allah'ın izniyle inşallah. Ve Allah ondan razı oldum diyor. Rızasını kazandığını söylüyor inşallah cennet ehline. Korkup sakınmaktan söz ediyor Allah. Rabbimizden sürekli korkup sakınmak gerekiyor. Onu hocamız şöyle tarif etmişti iman için. Yani Rabbinden hem korkar hem çok sever. Umutla korku arasında demişti değil mi?
İnşallah.
İmanını. Bu ikisi arasındadır inşallah demişti. En güzel iman bu şekilde oluyor demişti inşallah. Devam ediyorum ayetlere.
İnşallah.
Yüzleri ağıranlar ise artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. İçinde temelli kalacaklardır inşallah. İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Böyle yapıp edenlere ne güzel bir karşılık yani ecir var. Altından ırmaklar akan yerler, insanların bu dünyada da çok hoşuna giden yerler hep sulak yerler oluyor. Suyun insanı rahatlatıcı hem sesi hem görüntüsü, böyle şelalelerin olması, ormanlık yerlerden küçük derelerin akması, oradan bir kaynak suyun kaynağının olması ve akması hep insana hoşnutluk verir. Allah cennette altından ırmaklar akan diyor. Bak, hemen hemen her ayette Allah onu bize bildiriyor, müjdeliyor inşallah. Ondan sonra bir ayet daha okuyacağım. Böylelikle Allah dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu iyilik yapanların karşılığıdır. Allah bu dünyada iyilik yapanlara sonsuz bir hediye veriyor. O da cennet hayatı inşallah.
İnşallah. Çok güzel dönemi. Reddetmeye çalışanlar var. Onların varlığını da Peygamberimiz açıklıyor. Dönemin münafıkları, ahir zamanın Hazreti Mehdi döneminin münafıkları. İnşallah. Bakın Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu dönemde cahil alimlerin olacağını, Peygamber Efendimiz kıyamet alametlerinden biri olarak ilmin ortasından kalkıp cehaletin yerleşeceğini söylüyor. Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan zorla çekip almaz. Yani ilim varsa iman inşallah zorla çekip almaz Allah. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyetin içinden alır. Yani alimleri imanlarıyla, ilimleriyle birlikte alır Allah. Ruhlarını kabz eder. Artık kara cahil bir zümre kalır. Yani gerçek alimler gittikten sonra kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar. Onlar da ayet, hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre, yani kendi nefislerine göre, kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Buhari Tecrid-i Sarih inşallah. Peygamberimiz bildiriyor. Yani böyle halkın ihtiyaçlarını sorduğu demek ki ahir zamanda. Onların ama bir dayanak olmadan, yani delil olmadan, ayet ve hadise delili dayandırmadan kendi bir düşünce ve isteklerine göre hem kendileri sapıtırlar diyor Peygamberimiz hem de başkalarını saptırırlar. Demek ki bunları görüyoruz zaten, yani göreceğiz diye görüyoruz inşallah. Ahir zamanda da yaşıyoruz. Nitekim Peygamberimiz taylasanlı yani sarıklı ve cübbeli 70 bin kişi tabi olacaktır diyor. Kime? Deccale. Deccal'in tarafına geçecek. Hazreti Mehdi'nin gelişine ve Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele etmeye çalışacaklar. Ama mağlup olarak yaratılmışlardır inşallah. Ve mutlaka mağlup olacaklardır bu münafık karakterli sahtekarlar. Ki onları insanlar anlar zaten, yani sahtekarı anlamak zor değildir. bakılır yani burada. Çünkü birinin Kur'an'a göre hareket edip etmediği, doğru söyleyip söylemediği. Mesela bir şey söylüyor ama kendisi yapmıyor. Veya aksini yapıyor. Söylediği doğru. Kur'an'a göre şöyle yapın, böyle yapılması gerekir diyor. Ama bakıyorsunuz öyle yapmıyor. Tamamen apayrı bir hayatı var. Şimdi bu bir sahtekar mesela işte Peygamberimizin de bildirdiği. Mesela yine başka bir hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki, tabi burada ayrı zamana işaret var. Yöneticileri zalim, zalim yöneticiler var. Alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır. Yani imansız, samimi olmayan sahte ulemanın varlığından bahsediyor Peygamberimiz. İbadet edenleri riyakar, tacirleri faizci, ayıpları gizlemeleri sadece alışverişte olacaktır. Kadınları dünya süsüne kapılacaklardır. O zaman kötüleri onlara musallat olur, iyileri dua eder de kendilerine icabet edilmez inşallah. Ama Hazreti Mehdi inşallah eze eze, söke söke, ilimle, bilimle, fenle, Kur'an'dan, hadislerden deliller getirerek bu ceryan-ı münafıkhaneyi, münafıklık ceryanını ortadan kaldıracak inşallah. Elindeki ilim kılıncına boyun eğeceklerdir diyor inşallah Peygamberimiz. Bu dönemde bunu çok net olarak göreceğiz inşallah. Yobazlık kalkacak, bu hurafeler, bidatler, dine sonradan ilave edilmiş olan bunların hepsi kalkacak. Darwinizm, materyalizmin hiçbir etkisi kalmayacak, tamamen fikren ortadan kaldırılacak inşallah. Çünkü dünyaya güzel ahlak, İslam ahlakı hakim olacak. Ya Darwinizm olur, materyalizm olur. Ya güzel ahlak, İslam ahlakı hakim olur. Allah, Peygamberimiz vesilesiyle inşallah, vahiy yoluyla güzel ahlakın hakim olacağını, adaletin. Kur'an'da da Allah'ın vaadi var. Her şeyin üstünde. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. İnşallah. İslam ahlakını Allah, İslamiyet'i bütün dünyaya hakim kılacağını Kur'an'da vaat ediyor inşallah. Başka dönemde kalmadı. Çünkü Peygamberimizin bildirdiği dünya hayatının ömrünün 7000 yıl olduğunu bildiriyor. 5600 yılı geçmiştir diyor.
1400 kalmadı.
1400. 1500 ile 1400 arasında mutlaka İslam'ın dünyaya hakim olması gerekiyor. Mutlaka Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı göreceğiz inşallah. İslam dünyaya hakim olacak. Ondan sonra da kısa bir bozulma ve kıyamet inşallah.
İnşallah. Evet, az önce ben müminlerin çoğu cennete gider demişim yanlışlıkla. Allah affetsin. Müminlerin çoğu değil, tamam cennete gidecek inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Evet, programımızın sonuna geldik. Akşam saat 22'de ve 00.30'da canlı yayınlarımız olacak. Hocamız, Sayın Hocamız Adnan Oktar'la birlikte inşallah. Bir de akşam saat 7 sularında mübarek şehrimiz İstanbul'dan canlı yayınlarımız oluyor. Seyircilerimize haber veririz. İyi günler dileriz.